Vallahi şimdi 1958'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Karadere köyünde Toprak bir evde doğdum. İlçenin bir köyü yani Malatya'nın şimdi mahallesi oldu da o zaman 58'lerde ve daha sonraki 60'lı yıllara kadar 70'li yıllara kadar falan orası bir köydü. Büyükçe bir köydü diyebilirim. Orada doğdum yani. Babam çiftçilik yapıyordu. Köyümü çocukken çok severdim. Ben 8 yaşındaydım. Gaziantep Köylüler Okulu'na biliyorsunuz görme engelliyim. Gaziantep Köylüler Okulu'na diğer bir benim küçüğüm olan kardeşimle birlikte oraya babam bizi yazdırdı gittik. O dönemde de bizden önce abim gitmişti. O 3. sınıftaydı. Biz 1. sınıfta olarak gittik. Bizim aile 8 çocuklu bir aile ve ben sondan ikinciyim. Dört gören, dört görmeyen olarak yaşıyoruz yani ailemiz o şekildeydi. İşte benim küçüğüm kardeşimle birlikte ben 8 yaşındaydım, o 6 yaşında gibiydi, 6,5 yaşında gibiydi. Biz evimizden ayrılıp böyle bir sonbahar günü hüzünlü bir şekilde ayrılarak Antep Köylüler Okulu'na geldik, yatılıydı orası. Orada bir müddet yaşantımız sürdü. Tabii ki köyümü çok seviyordum. Yazları iple çekiyorduk. Şubat tatillerini iple çekiyorduk. Mesela bizi bir Şubat tatilinde Adana Eğitim Enstitüsü'nde okuyan abim vardı. O geldi bizi ziyarete gelmişti. Biz ona takıldık zorla şerlen asıldık bizi de götüreceksin bizi de götüreceksin diye. Şubat tatillerinde çok gitmek mümkün olmuyordu. Ulaşım güçlüğü vardı, soğuk vardı, maddi sıkıntılar vardı. Ama ailemizi, köyümüzü çok özlüyorduk. Yani abime de takıldık, biz de gittik onunla birlikte. Ve düşünür müsünüz? O eski kışlar o kadar soğuktu ki, o kadar çok daha kötüydü ki. Biz o dönemde üzerimizde birkaç işte elbiseyi belki üst üste giymiştir. Belki bir bluz var mıydı, yok muydu hatırlamıyorum bile. Ama Hekimhan'dan köye yürürken karların arasında küçük olan kardeşim ben bundan sonra gitmeyeceğim, siz gidin ben kalıyorum dedi. Niye dedik falan. Meğer kızın ayağında çorap yokmuş. Abim de çift çoraplıymış. Çıkardı çorabının birini onun ayağına giydirdi. Ve böyle biz lastik ayakkabılarla o karlı yoldan yürüyerek köyümüze gittik. Yani sorunuzun cevabı biraz uzun oldu ama öyle yani köyümüzü seviyorduk. Benim orada çok anılarım var. Başına çıktığım dut, kayısı ağaçları. Hatta başında uyuduğum bir dut ağacımız vardı. Evimizin önünde, kapının önünde derler bizim oranın deyimiyle, Malatya ağzıyla. Kapımızın önünde bir dut ağacı vardı. Şöyle dalları üst üste atılmış hani çapraz bir şekilde ortada bir oturma yeri oluşmuştu çukurluk. Ben oraya oturur o dalın birine de böyle kafamı koyar kolumun üstünde. Uyuduğumu hatırlıyorum ağacın başında. Sevilmez mi köy? Seviyorum evet. Akraba evliliğinden kaynaklı. Doğuştan engelliyim. Dördümüz de o şekildeyiz. Biz kalabalık bir aileydik. 8 çocuk, 2 anne baba, 10 kişi oluyoruz. Bir babaannem vardı rahmetli. İşte o zaman onunla birlikte 11 aile ferdiydik. Bir kocaman avlumuz vardı evde. Bir küçük avlu vardı. Bir iç odamız vardı. O iç odanın içerisinde kış geldiği zaman hep birlikte oluyorduk. Eğer okula giden, evden ayrılmayan insanlar varsa o şekildeydik ve o halimizle babam rahmetli zamanında muhtarlık yaptığı için 60'lı yıllarda muhtarlık yapmıştı. O nedenle bir de işte köyün bizim o bütün fakirliğimize rağmen köyün en zengin insanı gibi pozisyondaydı. Hani el iyisi derler ya. Biz ayağımıza terlik bulamazdık ama babam çevre köydekilerin gazından, tuzundan, şekerinden ne ihtiyaçları varsa onların ihtiyaçlarını giderme derdindeydi. O nedenle bizim evimizde hiç misafir eksik olmazdı. O bir odalı yerde bir karda kışta yolda mı kalmış? İşte hemen Turgun'un evine gitsin orada ağırlanır orada kalır derlerdi. Böyle bize gelirlerdi. Biz tabii o küçük odamızdan çıkar soğuk odaya geçerdik. Küçük avlu dediğimiz yere geçerdik. Orada yatardık o misafir geldi diye. Adamcağızı orada ağırlarlardı falan. Yani ilişkilerimiz anne baba ilişkisi. Benim babam dediğim gibi el iyisi. Yani biraz da despot bir insandı. Yani nasıl anlatayım? Kadına şiddeti birebir yaşadık yani çocukluğumuzdan itibaren. Annem gerçekten şiddet gördü babamdan. Bu konuda öyleydik yani. Kardeşler arasında herhangi bir şey yoktu. Babam bize karşı çok sevgi doluydu ama annemle bir türlü anlaşamazlardı. Annemle iyiydik. Yani bizi çok severdi, sevgiyle büyüttü. Üstten dayağı yer, alttan korkma, korkma diye bağrına basan bir kadındı annem. Biz üç kız, beş erkek kardeştik ve erkek kardeşlerimizin de bir tanesi görme engelliydi. Yani üç kız, bir oğlan görme engelliydik evin içinde. Yani biz ailede bize kör denildiğini yaşamadık, duymadık. Ne kardeşlerimiz, ne annem babam öyle bir körlükle ilgili bir işte şey söylemediler. Bir sürü insan köyde işte Kör Ali, Kör Ahmet falan lakaplarıyla anıldığı halde bizim öyle bir lakabımız olmadı mesela. Ailemiz bizi o yönümüzle kabullenmişti. Yalnızca sonumuzla ilgili kaygı duyuyorlardı. Mesela annemle babam birlikte oturup konuştukları zaman, bunlar bir ev külfeti, dört kişi az da değil, bir değil, iki değil, dört kişi bir ev külfeti. Bunlar ileride nereye sığarlar, nasıl ederiz diye bizim kaygımızı taşıyorlardı haklı olarak. Biz de buna çok üzülüyorduk. Hatta babam kendi sağlığında bahçeyi bölerken dört gören kardeşimle bizi de birlikte böldü o bahçeyle beraber. Dedi ki malı işte Ali Efendi'nin, Ali Efendi yurda bakacak. Kalbin malı Davut'un, Davut seven bakacak. Yani bizi kendilerinin ölümünden sonra, kendilerinden sonra birilerine emanet edip bizden kaygısız olmayı tasarladılar, hesapladılar. Buna ya hani aile içerisindeki diğer fertler itiraz etmedi. Abilerim de dahil olmak üzere herkes kendine düşeni malıyla, körüyle beraber kabullendi. Ama ben bir türlü kabullenemedim onu. Ve o anda babama ilk karşı çıkışımı yaptım. Aileye ilk isyanımı başlattım ben. Dedim ki ben sizin malınız, mirasınız değilim. Beni mirasla beraber bölemezsiniz. Ben kendime kendim bakacağım dedim. Tabii biraz böyle işte saçımı okşadılar. Bana da güldüler falan azıcık da. Hani o çıkışım farklıydı. Yani ben o zaman onu o şekilde belirlemiştim ve çok ağırıma gitmişti. Çok zoruma gitmişti. Beni bir mal gibi böldüler. Benim malımla beraber beni birine verdiler. Ben bunu kabul etmeyeceğim. Kabul etmiyorum diye. Tabii okulun üçüncü sınıfı ya da dördüncü sınıfı olabilir. O yıllarımdaydı bu yaşadıklarım. Ve benim ruhumda o bölünme olayı çok büyük bir iz bıraktı. Yani travma demeyeyim. Yani iz bıraktı. Ve ben o nedenle belki bu izden dolayı ya da bu kalkışmadan dolayı çok kendimi şeye hazırladım. Geleceğe hazırladım. Yani ben kesinlikle hedefimi belirledim orada. Kendime kendim bakacağım. Kimse bana bakmayacak. Öyle işte. Yani yaşam zorlu koşullarda başladı. Zorlu bir şekilde de gidiyordu. Ha, şey söyleyeceğim bir de. Biz yazları teyzemler vardı Ankara'da oturan. Teyzemler de sekiz çocuklulardı. Anne baba öğretmendi onlar. Teyzemle eşi öğretmenlerdi. Yazın Hekimhan'da evleri olmasına rağmen illa bizim eve gelirlerdi. Epey bir kalırlardı. Biz o evde, biz de yazdan mesela o köylü okulundan gitmişiz, yatılı okuldan gitmişiz. Biz de ilgi sevgi istiyoruz haliyle. Teyzemler bize geldiği zaman ne doğru düzgün yatağımız olurdu, ne doğru düzgün yemeğimiz olurdu. Her şeyimizi bölerlerdi, her şeyimizi paylaşırdık onlarla. Ama bu çok istekli bir paylaşım olmazdı tabii. Oyunlar hariç yeter artık ben yerimde yatmak istiyorum, yeter artık ben döşekte yatmak istiyorum, minderde kıvrılıp yatmak istemiyorum diye isyanlar ederdik yani. Ama maalesef misafir olunca, misafir her zaman Doğu kültüründe üsttedir yani, misafir önceliklidir. Öyle de bir şey yaşadık yani. Hayallerim yani ben sesim iyiydi. Çocuk ruhumla besteler yapmaya çalışıyordum. Sanatçı olmayı ya da işte o zamanlar plaklar vardı. Hep plak yapmayı, plak satmayı hayal ettim. En büyük hayalim oydu. Hatta 84 yılında da bir kaset doldurmuştum. Arı stüdyoyla tek bağlamalı. Öyle de bir o hayalimin ucundan tutan bir yaklaşım, davranış biçimim oldu ama şimdi hayaller yani o şekildeydi. Dediğim gibi bir kaset yaptım ama onun ötesinde Benim böyle isyankar tavırlarıma, mesela düğünlerde falan, bir abimin düğününü hatırlıyorum. Bize üç, hani abilerim, evli olanlar kendi eşlerini almışlar, çocuklarını aldılar. İşte herkes birilerini aldı. Biz de o düğün döneminde okuntu dediğimiz yakınlara bir şeyler alınır ya da pazarlık görme anında. Abimin birinin düğününde ablam, ben ve abime bize bir şey alınmamıştı. Yani bunlar işte körler, nasıl olsa çok fazla düğünde etkinlikleri olmaz gibi mi? Artık nasıl düşündülerse, fazla ihtiyaç duymazlar, bizden talep etmezler mi dediler. Hangi duygularla ne yaptılarsa bize bir şey alınmamıştı. Biz oradan ihmal edildiğimizi düşündük. Ve o durumda ben isyan ettim yani. Bu isyanımı öyle dile getirdim ki, önce dedim ki bize de bir şeyler alın. Siz ne diyeceksiniz, paramız yok falan diye bizi geçiştirdiler. Ben de Antalya'dan bir dayım gelmişti. Dayım da eşi de, ikisi de, biri avukat biri öğretmen. Çok da maddi durumlar falan bizlerden çok çok iyi. Zaten Doğu'da da böyle farklı, sizden farklı maddi anlamda, manevi anlamda farklı birileri geldiği zaman o saygıyı çok abartılı bir şekilde göstererek yok olan şeyinizi temin edersiniz. Babamlarda, annemlerde bir öğretmen vardı köyümüzde. Onlardan mesela bizde bakır tabaklarla yemek yenirdi. Porselendir, bilmem nedir falan, işte cam tabaktır, kasedir, fincan takımıdır. Bir şeyler temin ettiler, getirdiler. Hatta onlardan koltuk bile geldi bizim eve. Tabii bunu sanki bizimmiş gibi sergiliyorlar ama yengem ilk kez geliyor eve. Ben de intikam almak şeyiyle, bir de köylü okulunun bana vermiş olduğu yakası fırfırlı bir elbisem vardı. O elbisenin böyle belini şöyle birden büzgünü ya, o büzgüleri söktüm, elbiseyi böyle aşağı indirdim. Sonra da elbisenin iki şeyini birleştirip elimle tutup bahçeye indim, aşağı evin önündeki bahçeye. Orada çaylar gidiyor, kahveler geliyor, kahveler gidiyor, çaylar geliyor. Çok böyle hürmet, izzet, had safhada. Ben de geçtim böyle bir kenara oturdum. Tam bunların sohbetlerinin koyu olduğu bir zamanda dayı dedim. Efendim dedi dayım. Bak dedim, şöyle elbisemin de elimi bıraktım, söküğü bir tarafta. Bak dedim, yengeme şunu şunu aldılar, size bunu bunu aldılar. Bunların yaptığı bütün davranışları sahte, hepsi yalan dedim. İşte bizim evde dedim olmayan tabakları, porselen tabakları gidip Abdülkadir amcagilden getirdiler dedim. Ama böyle artık annem yanıma geldi, etimi kıvırıyor. Kıvırma etimi dedim. Söyleyeceğim işte dedim. Size her şeyi aldılar dedim. Size çok iyi, zengin gösteriyorlar kendilerini. Bize de paramız yok diye elbise almıyorlar dedim. Dayım bu sefer bunlara bir kızdı. Niye öyle yapıyorsunuz dedi. Biz sizden böyle bir şey mi bekliyoruz dedi. Çocukların ihtiyaçlarını gidereceksiniz. Bunlara elbise alacaksınız dedi. Benim o isyanım sonucunda annemgil bize, hem ablama, abime, bana, benim isyanım sonucu birer elbiselik alındı, elbise alındı ve dikildi. Biz o düğünde giydik o elbiseleri. Bunu niye anlattım? Böyle ben çok isyankar, çok her şeyin karşısında, mesela abimler falan sessiz kalırlardı, içlerine atarlardı. Ama ben hiç içime atmaz, yüzlerine vurur, isyan ederdim ve hakkımı savunurdum. O çocuk halimle bile, ilkokul 3. 4. sınıflardayken, belki 2. sınıftayken, artık şu an tam net hatırlamıyorum ama o çocuk yaşlarımda bile o şeyle, isyan duygusuyla kendi haklarımı savunmaya çalışırdım. Bana da bu tavrımdan dolayı avukat gibi, bu avukat gibi, her şeyi de biliyor, bu avukat gibi derlerdi ve ben sonunda avukat oldum. Ablam bizden 3 sene sonra geldi köylü okuluna. Yani ben 3. sınıfa geçmiştim. Ablam öyle geldi köylü okuluna. Ablam ailenin en büyüğüydü. Ben 8 yaşındayken o 25, 24, 25 yaşlarında, yani 20 yaşın üzerindeydi. 20, belki 22, 23 yaşında. O şekilde. Bizim babam öğretmen okulundan kaçmış, Akçadağ öğretmen okulundan. Yani şimdi hani lafın birini koyup birini söylüyorum ama bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Okuldan kaçınca kendisinden dersçe, hani ona yardımcı olduğu, daha böyle altta, daha zayıf olan arkadaşı Hüseyin Deniz, okumuş bitirmiş azmiyle, ama babam biraz işte erken evlendirilmenin şeyiyle, biraz da cahillik, çocukluk, ne derseniz deyin, Akçadağ öğretmen okulundan kaçmış ve okumamış, çiftçiliği tercih etmiş, çiftçilik yapmış. O Hüseyin Deniz yıllar sonra babamla karşılaşmışlar. Hüseyin Deniz milletvekili olmuş Malatya'dan ve babamla hani karşılaşıp adam muhtarlık döneminde sayır işte durumlarda olduğu için bir şekilde öyle üst tabakadan insanlarla karşılaşması mümkün olabiliyor. Ve köylü okulundan, köylü okulun olduğundan çocukların hani bizleri de görüyor biliyor. Babam bahsedince bizlerin okuyabileceğinden falan bahsetmiş. Babam ilk o zaman abimi göndermiş. Abimden 2-3 sene sonra da biz yazıldık. Zaten yazılıyorsunuz epey bir geç çıkıyordu. Sonra da bizim sıramız gelince, bize bilgi verince biz gitmiş olduk. Ve gittiğimiz gün bir sonbahar günüydü. Okullar açılmış sanıyorum. Epey de bir zaman geçmişti. Belki Ekim ortaları falan diyeyim. Yani bayağı bir sonbahar günüydü çünkü. Teyzemin, köyde bir teyzem vardı. O teyzemin oğlu geldi bizi uğurlamaya. Biz bir at üzerinde Hekimhan'a, Hekimhan'dan da Köylü Okulu'na, trenle falan yolculuk edildi o zaman. O şekilde gittik ama tabii evden ayrılıyorsunuz, küçüksünüz. Yani çok farklı, çok karışık duygular. Yani hem istek, hem korku, hem heyecan. Yani görme engelli bir insan düşünün. Şimdi siz şöyle kendinizi bir gözlerinizi kapatıp benim yerime koyun, bizlerin yerine koyun, bir hayal edin. Yani insanın kendini güvensiz hissetmesi. Mesela hekim anda bize okula gideceğiz diye kıyafetler dikildi. İşte ayağımıza yeni ayakkabı alındı falan, bir şeyler oldu. Biz de o şekilde okula yolcu edildik ama babam götürdü bizi, bıraktı. Bir sürü trene bindik, bilmem ne oldu falan, bir sürü aşamadan sonra okula gittik. Gittiniz garip bir yer. Farklı konuşan insanlar, farklı olan insanlar. Etrafınızda sizin gibi bir sürü kör. Yani ne diyeyim, anlatılmaz ancak yaşanabilir o duygu yani. Öyle diyeyim size. Babam bizi bıraktı gitti. Ağlayamadık bile. Şimdi iyisi de var, kötüsü de var. Yani sonuçta orası da birçok insanın bir araya getirilmiş olduğu değişik yerden, değişik ailelerden. Birçok insanın bir araya getirilmiş olduğu yerler, büyüklü küçüklü. Ortaokulla ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin birlikte yaşadıkları yaş farkının olabildiği, bir de yetiştirme yurdu olması dolayısıyla zeka engelli insanlar da teknikte olsa oluyordu. Arkadaşlık ilişkilerini derseniz kendi yaşıtlarınızla, ha ilk önce mesela okulu tanımıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz, dolaşamıyorsunuz. Hep kuralımız sağdan git, sağdan gel vardı mesela. Tersinden gelindi miydi? İki kör çarpışabiliyordu, çarpışan arabalar gibi. Onun ötesinde sizden büyüklerden haliyle biraz yardım istiyorsunuz, okulu tanıtmak açısından, yalnızlığınız açısından. Bir bakıyorsun, ağlıyorsun bir kenarda gelip biri. Niye ağlıyorsun ablam, niye ağlıyorsun abim diye böyle etrafında bir senden büyük birisi bitiveriyor. Ben de çok yapmışımdır onu, benden küçük, benden sonra gelen çocuklara çok sevgi ve şefkatle sarılmışımdır. Tamamıyla yatılı okulda birbirinizin annesi, babası, kardeşi, arkadaşı, doktoru, hemşiresi her şeyi soruyorsunuz. Öğretmenim şunun ateşi var, öğretmenim şunun şunu var. Hele biraz da böyle benim gibi doğuştan sorumluluk duygusu çok fazla olan biriyseniz hep yükünüz fazla oluyor. Hep sevginiz, şefkatiniz fazla olmak zorunda. Hep insanlığınız ön plana çıkmak zorunda. Yani ben kendim bu konuda çok iyi olduğumu biliyorum. Yani iyi olduğumu düşünüyorum. Hiç de mütevazilik yapmıyorum. Benden küçüklere hiç hor bakmadım. Hiç onların canını sıkacak bir davranışım olmadı. Tersine hep onlara böyle şefkatli bir şekilde yaklaştım. Kalorifer demirinin soğukluğunda sarılmış ağlayan çocukları çok alıp götürüp açsalar karınlarını doyurdum. Üstleri ince geldiyse mürebbiyemize götürüp Hatice abla bunlara şuna Mustafa'ya işte giysi giydir. Bunun çok üstü ince. Bu çocuk üşüyor, kalorifere sarılmış ağlıyor diye. Çok götürdüğüm oldu. Yani o yönümle hiç mütevazilik yapmıyorum. İyi bir insanım ben. Öğretmenler iyisi de vardı. Çok böyle şefkati eksik olanlar da vardı. Ya bizim zamanımızda yine iyilerdi öğretmenler. Ama inanın bizden sonraki şimdi bir WhatsApp grubum var benim. O körlerin anlattıklarını bir dinleyince var ya. Yani isyan etmemek elde değil. Çok sıkıntı çekmişler. Çok faşizan baskılara maruz kalmışlar o insanlar. Yani öğretmenler, o psikopatlar oraya sırf köylere gitmemek için. Yani biliyorsunuz öğretmenler, belki biliyorsunuz bilmiyorum ama eskiden köyde mecburi hizmetler falan oluyordu. Sırf o mecbur hizmete gitmemek için körü okulda özel bir okul olduğu için bazı psikopatlar maalesef oralara tayin edildiler. Ve o çocuklara çok eziyetler ettiler yani. Allah Allah deyip birbirlerine saldırtmalar mı dersiniz? Hani körü okulu insan körü okulu deyince hep böyle farklı belki düşünülür. İşte buradaki insanlar özel insanlar. Buradaki insanlara özel muamele yapılması lazım. Özel iyi insanların getirilmesi lazım. Eğitimli insanların getirilmesi lazım. Bu konuda eğitim almış insanların getirilmesi gerekiyor falan gibi düşünülüyor eğer normal düşünürseniz. Ama maalesef psikopatlar da geliyordu o da. Yani çocuklar gerçekten çok eziyet görmüşlerdi. Bizim dönemimizde biz biraz daha rahattık. Abilerimiz bizi biraz daha duyarlı bir şekilde etkiliyorlardı. Öyle diyeyim, yetiştirilir desem yanlış olur. Etkiliyorlardı. O nedenle biz orada yemek boykotlarına falan da girdik mesela. Yatılı okul ya yemekleri iyi çıkmıyor. İşte zeytinler kuru çıkıyor falan. O tip eylemlerimiz bile oldu yani. Çocukluğumuzda bile böyle devrimci duygular. Yani öyle şeyler yaşadık. Öğretmenlerimiz genelde iyilerdi. Mektuplarımızı onlar yazardı ailelerimize. Her gün bir nöbetçi öğretmen kalırdı. Grup öğretmenlerimiz olurdu. Grup öğretmenlerimiz bizim idarede işte 3-5 kuruş neyimiz varsa paramızı kontrol ederlerdi. Haftada bir çeker harcardık onlar verirlerdi bize. Okulun küçük bir kantini vardı. Orada leblebidir, gofrettir ne varsa işte alır yerdik. Yani öğretmenlerimiz çok fena değillerdi ya. Yani istisnalar haricinde iyilerdi. Anı çok ya, çok da. Ben mesela bir şey vardı. Bir kış günüydü. Şeyden evden gelmiştik. Daha doğrusu ben de o zaman Manisa'ya Nimet diye bir arkadaşım vardı. Rahmetli oldu. Onunla birlikte Manisa'ya gitmiştik çok zor koşullarda. Oradan da geri okula geldik. Gelirken de kavurma koymuşlardı Nimet'in annesi gibi. Bizim de okulda böyle iş dersleri falan vardı. Hani yemek öğretilmesi, okul sonrasındaki hayatımızda yapabileceğimiz küçük basit şeylerin öğretilmesi gibi bir dersimiz vardı. O odada dedik ki şu yumurtayı, şey kavurmayı iki de yumurta alalım. Bunu kıralım, güzelce ekmekle yiyelim. Akşam yemeğine yememişiz. Hani hoşumuza da gitmiyor yemek. Plakiyle makarna çıkmış en sevmediğimiz yemek. Gittik biz Nimet, ben, birkaç işte kişi daha hani kafadarlar. O odaya girdik, kapısını kapattık. Küçük tüp vardı, tüpü yaktık. Yumurtamızı pişirdik. Tam yiyeceğiz. Müdürle orada bir işçinin baskınına uğradık. Aldılar bize kızdılar. Sizin babalarınıza, annelerinize söyledi. Şikayet edeceğiz size. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Her zaman hani disiplin adı altında böyle despotça öğrenciler üzerinde sert davranış biçimini sergilemek her zaman vardır yani. O zaman da bizi epey bir korkutarak annenize sizi şikayet edeceğiz, sizi okuldan atacağız, sizi okutmayacağız bilmem ne falan böyle tehditlerle yemeğimizi aldılar, çöpe attılar. Biz de hem yemek yemediğimize mi yanalım, açlığımıza mı yanalım? Küçük küçük çocuklarız yani 4. sınıf, 5. sınıfta falan öyleyiz o zaman da. Ondan sonra yani babamızın bize kızacağına, ailemizin bize kızacağına mı yanalım, okuldan atılacağımıza mı yanalım? Çok böyle hoşumuza gitmeyen bir şey yaşamıştık. Birbirimize sarılıp ağlamıştık. Onu hiç unutamıyorum. Güzel anılarımız da tabii oldu. Öyle işte. İlk bir ortaokul orada birleşikti zaten. Öyle okul. Sonra evet köylü okulundan çıktık. Ondan sonra ben köylü okulun son sınıfındaydım. Dedim ki babama yani orta giden orta üçe geçtiğim seneydi. Bizim de Almanya'da halamın çocukları vardı iki tane. Baba dedim ben köylü okulunu bitirdikten sonra okuyabilmem için bir daktiloya ihtiyacım var. Bizim Braille alfabesini yazan kabartma daktiloya ihtiyacım var dedim. Bu da yurt dışından getirilebiliyor. Lütfen dedim şeye söyle Ekrem abiye, Osman abiye bana bir daktilo getirsinler. Ben okumak istiyorum dedim. Babam da tamam dedi. Onlara da söyledi. Getirek dediler. Ama ortaokul bitti. Eve bir geldim ki Osman abiler Almanya'dan geldiler. Ben seviniyorum daktilom gelmiştir diye. Maalesef yani daktilom gelmemişti. İhmal etmişler. Getirmemişler. Kimin nesine bir kör bir şey istemiş ki onun isteği yerine getirilsin? Daktilom gelmedi sonuçta. Ve karayaslardayım. Bu yaz tatili bana haram oldu. Ya dedim baba ben okumak istiyorum. Bana yani liseye gideceğim. Yazılarımı yazmaya şey lazım yani alet lazım. Bu da tabletle olmaz. Daktil olmalı. Hızlı yazmalıyım. Arkadaşlarıma yetişmeliyim. Not tutmalıyım. Ben okuyacağım. Babam da ne yapalım kızım dedi. Gelmemiş, getirmemişler dedi. Sonra araştıra araştıra baktık ki körler okulunda bir kör öğretmen daktilosunu satıyormuş, kendi daktilosunu. Dedim bu daktiloyu bana alın. İşte fiyatı nedir? 1500 lira. O arada bizimkiler tapuya yazılmışlar traktör çıkması için. Bahçenin işte imalı için traktör gerekli. Traktör çıkmış tapudan, tarımdan alacaklar herhalde. Artık prosedür neyse. Onlar traktör alacaklar. Traktöre 55 bin lira para lazım. Bana da 1500 lira lazım. Böyle tartışıyoruz. Yani ben diyorum ki benim bu ihtiyacım giderecek. Ya diyorlar sen okuyup da başımıza avukat mı olacaksın? Ne bu bizi yoruyorsun diyorlar. Ailemde maalesef öğretmen insanların çok olduğu bir ailedeyim. Diğer abilerimin 3 tanesi öğretmendi. Dört abimin. Üçte hatta bir tanesi de öğretmen vekilliği yapmış da. Üçü kesin öğretmendi. Bu üçünden abimin çok fazla bir sesi çıkmıyor ama benim okumamla ilgili sıkıntı yaratıyorlar. Ya öğretmenseniz ya bir insan okuyacaksa buna engel olunur mu? Tabii dedim ki ya dedim sen arkadaş ben okuyacağım beni niye engelliyorsunuz? Dedi ki gülüm dedi okumak yani siz okuyup da bir meslek sahibi olamazsınız. İşte biz zeka olarak belli bir zekanın aile olarak yani belli bir zekaya sahip insanlarız. Bu insanları okuyup da çok fazla bir şey olamazlar. Sen de bir şey olamazsın. Şu yaklaşım biçimine bakın ya öğretmen bu. Peki o zaman dedim ya niye bizi okuttunuz? Körlük okuluna niye gönderdiniz? Biz bir sürü 9 sene ben orada okudum. Bizim ilkokulumuz 6 seneydi. 6 sene ilkokul okudum dedim. 3 sene ortaokul okudum. Ben 9 senem boşa mı gitti hayatımda dedim ya. Ben orada okudum. Ve devam etmek istiyorum. Sen de okumayı sizi gönderdik ki orada olgunlaşasınız. Hani mal gibi bizi böldüler ya. Bizimle birlikte yaşadığınız sürece biz çocuklarımıza kızarsak, eşimizle bir kavgamız olursa siz bundan pay çıkarıp alınmayasınız. Can dedim sizin eskilerinizi yiyeceğiz, eskilerinizi giyeceğiz, artıklarınızı yiyeceğiz ve biz sizinle beraber mi yaşayacağız dedim. Evet aynen öyle olacak dedim. Dedim ki ben bunu istemiyorum. Ben okuyacağım. Yani sen bana engel olamazsın dedim. İşte canınız sıkılırsa bir ilik düğme makinesi alırız, ilik düğme yaparsınız, bilmem ne yaparsınız. Aptal aptal şeyler söylüyor bana. O zamanki aklımla bile aptal aptal geliyor söyledikleri şeyler bana. Neyse. Dedim ben okuyacağım. Abim traktörü almaya gidecekler. Ben istiyorum ki sizin 55 bininizin içinde 1500 lira benim daktilo param. Bu verilecek. Onlar diyorlar ki biz zaten bunu zor denkleştirdik. Biz gidip traktör alacağız. Abim benimle öğlene kadar böyle tartıştı, böyle cingir cingir ağlat. Sinirlendim mi? Abim gittikten sonra gidip Malatya'dan, Acanta'dan traktörü getirecekler. Ben o gün evde yengemin ne kadar işte ilaçları falan vardı, ne kadar ilaç varsa. Acı kayısı çekirdeğinden, ilaçtan, şu bulduğum her şeyi, peynir damızlığı ne varsa ben yedim yuttum. İntihar ettim ben okumak için. Öyle bir üşüyorum ki yaz günü, Eylül ayları falan, Ağustos sonu, Eylül başı gibi. Öyle bir üşüyorum ki size anlatayım. Ve bizim işte haber oldu benim intihar ettiğimin. Gidip annemgile söylemiş. Götür der benim kaşıkla ağzımı açıp zorla yoğurt falan aktardılar. Ben öyle kurtuldum kusturdular falan. Yok şimdi kendime gelirim. Ondan sonra ben böyle pürsü yaz bir şekilde yatıyorum ama beddua ettim. Dedim ki inşallah bu aldığınız traktörün hayrını görmezsiniz. Trafik kazası geçirirsiniz dedim. Öyle içimden geldi. Akşam ben yattığım yerde bir baktım bir haber aldım ki tam köyün girişinde bir ev var. İşte o zaman Sürüngen Mehmet Buranın evi deriz. O eve traktör öyle bir çarpmış ki Acanta'dan çıkmış boncuklarla falan süslenmiş gelinlik kız gibi. Gelen traktörün böyle önü üstü şeyi sağa sola eğilmiş kaporta gitmiş vaziyette geldik böyle. Sonrasında Beni hani okula kaydoluyorsunuz. Bir müddet hani şey yapmazsanız hani ben o anda gidip Antep'e kaydolmam mümkün değil. Hekimhan'daki liseye kaydettirdiler beni. Ama orada öğretimime devam etmedim. Bir ay, 2 ay gecikmeli bir şekilde Antep'e geldim. Antep'teki birkaç lise gezdikten sonra İsmet Paşa Lisesi'ne oradan naklemi yaptırabildim. Hekimhan'dan naklem geldi. Yani Hekimhan'daki okula ben naylon kayıt yaptırmış oldum. Ve liseye gelmeden önce de Körü Okulu'nda hani bir sevilen bir öğrenciydim. Harbi hareketlerimle, tavırlarımla falan sevilen bir öğrenciydim. Erol öğretmen vardı rahmetli. O da okulun bir bozuk daktilosunu verdi bana, verdirtirdi. Bunu dedi tamir ettir. Seneye daktilon geldiği zaman bunu teslim edersin. Kendi daktilonu kullanırsın dedi. Ben o bozuk daktiloyu götürdüm. Bir yerlerde tamir ettirdim. Ve liseye kaydolup o şekilde Gaziantep'te İsmet Paşa Lisesi'nde eğitime başladım okuldan sonra. Benim hayatım öyle bir hayat ki. Ben hayatımı anlattığım zaman yaşadıklarıma kendim bile inanamıyorum bazen. Yani bunları ben yaşadım mı acaba diye böyle birinin hayatı gibi film gibi yani inanamıyorum. Şimdi gençlere bakıyorum. Her şey önlerinde, gözlerinin önünde, her şey benim çocuklarıma dahil buna. Hiçbir şey değilse kitaplarını bulabiliyorlar. Kitapları var okuyabilecekleri. Ben köylü okulundan çıkmışım. Sudan çıkmış balık gibi. Kitabım bile yok. Liseye geçtim. Bana hani o zamanlar dersleri biz anlatırdık. Öğretmenler anlatmazdı. İşte ertesi günün dersine hazırlanırsınız. Hangi ders varsa fizik var, kimya var neyse. Hazırlanırsınız, gider siz anlatırsınız dersi. Öğretmen eksiğinizi tamamlardı. Ben bir gün öncesinden o daktiloyla arkadaşlarımın yanına giderim. Gönüllü kim varsa ya mahallede ya ablamın yanında okudum bu ara. Liseyi ablam da işe girmişti o ara. En büyüğümüz ablam. Onun yanında okudum. Kimin işi yoksa, kim boşsa ben onun yanına giderim. O ertesi günün dersini, kitabımı çıkarır, daktilo o bana okur. Ben onu yazarım. Hazırlanır, ben ertesi gün derse giderdim. Şimdi mesela bilgisayar yardımıyla kitap da okuyabiliyoruz, ders kitabını da okursunuz falan da. O zaman öyle bir imkan yoktu. Kitabını kendi yazıp okuyan kaç insan var? Lisedeki öğretmenlerim çabamı takdir ederdi. Hatta rahmetli bir coğrafyacım vardı bana sol gözüm derdi. Sen benim sol gözüm derdi. Öyle onur ederdi beni. Bir fizik öğretmenim vardı. O derdi o niye sol gözüm diyor ama ben de sağ gözümsün derdi. Öyle bir yani öğretmenlerim beni severlerdi. Takdir ederlerdi başarılarımı, çalışmamı. Elimde kitap daktilo kocaman 4-5 kiloluk bir daktilo bir elinizde. Bir de bizim yazılarımız çok yer tutar. Yani 30 sayfalık yazdığınız bir şey sizin 3 sayfanıza falan yani ya da abartmayayım 6 sayfanıza belki anca sığar yani. Sizin 6 sayfa, 6 kağıt, A4 kağıdı bizim 30-40 sayfalık şeyimizdir, yazım işimizdir. Öyle kalabalıklı olurdu ellerim. Pazar çantasının içerisinde yazdıklarım klasörlerle birlikte, bir elimde de böyle 5-10 yani 4-5 kiloluk yaklaşık birlikte. Onunla yani o çantayla o şeyle giderdim. Öğretmenlerim beni otobüste falan gördükleri zaman kalkar bana yer verirlerdi. Hocam oturun falan ben böyle dururum. Yok olur mu? Sen ağırlığından gidiyorsun. Bu kadar çaba gösteriyorsun diye tanımadığım okuldan öğretmenlerim, dersime girmeyen öğretmenlerim bile bana yol verirlerdi. İyiydi ilişkilerimiz. Şekiller konusunda elime çize çize mesela matematikten o üçgeni, dörtgeni bilmem neyi yani formülleri falan öğretmeye çalışırlardı. Bana o kadar insanın içerisinde 25 kişiydi sınıfımız. O 25 kişinin içinde bana özel anlattılardı dersime yapamadığım şeyleri. Şekilli şeyleri falan. Böyle. Arkadaşlarım da iyilerdi. Şimdi hiç benimle ilgili kişisel sorun yaşayan hiçbir arkadaşım olmadı lisede. Herkes çok iyiydi. Yani sınıfta en önde oturuyordum genelde. Hocayı daha iyi anlayabilmek için falan. Ben daktiloyla yazdığım için hocanın tutturduğu notlarda önde giderdim. Derlerdi ki ya sen hızlı gittiğin zaman hoca sana göre söylüyor biz geride kalıyoruz notlarda. Ben de hani takılırdım ya, her zaman siz bana yardımcı oluyorsunuz, ben size soru yazdırırım, şey yapmayın derdim falan. Öyle bir diyalogumuz olurdu arkadaşlarla. Tabii ben bu sefer yavaş yazmaya başladım, onlar da birlikte gideyim diye. Hocalara karşı boykot eylemlerimiz olurdu. O eylemlere de arkadaşlarımdan geri kalmazdım yani. Birlikte neye boykot edeceksek onu da birlikte yapardık. Öyle. İyiydi yani ilişkiler. Yani boykot eylemleri genelde okuldaki yani şimdi o dönemin çok böyle 12 Eylül öncesi dönemlerdi. 78, 75, 78 arası falan ben lisede okudum. Yani yapardık birçok şeye boykotumuzu da. Mesela birinde ben yeni gitmişim. Yine bir boykot eylemi var. Bir hocaya karşı bir eylemimiz var. Herhangi bir hocanın birine karşı. Yani derse girmiyoruz. Mesela derse girmeme şeyindeyiz. Şimdi ben oraya yeni gelmişim. Oranın genel şeyini bilmiyorum. Hani tavrını, halini bilmiyorum. Arkadaşlar sınıftan çıktılar derse girmeyeceğiz diye. Ne yapayım, tek başıma kaldım. Ben de çıktım sınıftan. Girmedim o derse. Daha da kimseyi de tanımıyorum. Sonra bana işte sordular. Sen dediler yani yeni gelmiştin. Niye katıldın bu şeye? Arkadaşlarının yapmış olduğu boykotta. Vallahi dedim yani çoğunluk katılmışsa, arkadaşlarımın haklı olduğu bir yer olmasa bunu yapmazlardı. Ben de şimdi onların arasında katılmamazlık yapamazdım. Ben de katılırım tabii ki dedim. Sonra bir arkadaşımız vardı bir gün. Ozan Şahin diye bir çocuk. Derse geç mi kalmıştı? Ne olduysa bir tarihçimiz vardı. Alaaddin Belgin diye bir hocamız vardı. Onunla bir sıkıntı yaşadılar. Çocuk hani şey yapmadı. Elini böyle şak masaya vurdu böyle. Hoca da kendisine yani o şeyle vurdu. Hani kendi of dedi böyle kendi kendine şeyinden vurdu ama hoca kendisine yapılmış bir tavır gibi algıladı bunu. Ve tartıştılar, şikayet etti. Disipline gitti çocuk. Biz de sınıfça karar aldık. Kimse Alaaddin'in işte ne yaptığı konusunda masaya vurup vurmadığı, hocaya karşı bir saygısızlık yapıp yapmadığı konusunda ortak karar aldık. Hepimiz dedik ki yok Bozan böyle bir şey yapmadı. Hepimiz görmedik, bilmiyoruz, duymadık. Herkes girdi disiplin odasına, hocaların karşısına. Sıra bana geldi. İşte hoca bana önce bir, o Halil İben vardı edebiyatçımız. Önce bana epey bir acıte yaptı. Ben biliyorum sen bu okulumuzun görme engelli yani öğrencisin ama her şeyi görürsün, duyarsın, çok sağduyulu bakarsın. İşte şöyle objektifsin, böyle bilmem nesin falan epey beni övdükten sonra sen dedi tarih Alaaddin Hoca'ya karşı Bozan ne yaptı bize bir anlatır mısın? Dedim ki ben o zaman. Hocam dedim, burası bir okul dedim. Evet dedim. Yani bu okulda dedim, bizler öğreneceğiz, sizler öğretmensiniz. Bize bir şeyler öğretmeye geldiniz dedim. Yani bir şeyler öğretmek isteyen öğretmen niye de illa da böyle birilerine ceza vermek için uğraşır dedim. Eğer birinin bir yanlış hareketi varsa, bir tavrı varsa alır onu karşısına, konuşur. Bak çocuğum senin bu tavrın yanlış. Şunu şöyle yapmasan da böyle etsen diye ona hayatı öğretmesi mi gerekir dedim. Böyle hepiniz bir araya toplanmışsınız birini kurban etmek ister gibi dedim. Böyle kurban kesilirken nasıl bir kurbanlığın etrafında toplanır onunla şey yapar gibi dedim. Hepiniz etrafta toplanmışsınız birine ceza vermek için uğraşıyorsunuz dedim. Yazık değil mi dedim yani bu bir öğrenci arkadaşımıza biz sizlere bizlere yakışır mı böyle bir şey dedim. Çık dışarı dedi ukala bir de bize öğretmenlik dersi veriyor dedi. Kovdu beni o odadan. Ama demek ki biraz düşünmüşler benden sonra. Ertesi gün geldi. Aranızda biri var dedi şımarmasın ama dedi. Dün bize öyle bir ders verdi ki arkadaş çocuklar dedi. Vallahi dedi kendi öğrendiklerimden utandım ya dedi. Ama o kişi şımarmasın dedi. Hemen kendisine de bir pay biçmesin dedi. Tabii ben hiç sesimi çıkarmadım. Çıkınca da bana dediler ki ne oldu dediler arkadaşlar. Vallahi beni kovdular dedim. Kıpkırmızı çıkmışım tabii. Azarlanmış vaziyette. Aman işte öyle. Yani o dönemde boykot o kadar çok olurdu ki hangi biri aklıma gelsin ki biz her şeye boykot ederdik yani bir şeyler eğitimdeki yanlışlıklara boykot ederdik bir hocanın tavrına boykot ederdik Bir okulda bir şey olmuş, ona karşı haksızlık olmuş, biz ona boykot ederdik falan. Her şeye boykot ederdik o zamanlar. Aşka hiç zaman bulamadım desem. yani bu bende belki bir eksiklik. Ama benim yatılı okul döneminde, körler okulundayken bizden büyük ablalar vardı, abiler vardı. Tabii ki o yaşları gereği onların ergenlikleri başlamış oluyor. Orası yatılı okul ve bir de özel bir okul olduğu için mesela 14-15 yaşına kadar öğrenciler gelip birinci sınıftan başlayabiliyorlar. Yani sonra işte bir şeylere çabuk öğrenip sınıf atlatılıyor falan. Öyle durumlar olurdu. O yüzden okulumuza bizden bayağı büyük insanlar gelebiliyorlardı. Haliyle bunların da arasında öyle duygular daha sık yaşanır. Bunların içindeki yani böyle biraz taşkın olanları, aşka çok meyilli olanlar ya da işte kız erkek arkadaşlıklarında sevgili olanlar falan okulda çok kötü bir şekilde anılırlardı. Onlara iyi gözle bakılmazdı. Gerek öğretmenler tarafından, gerekse yaşamayan diğer büyükler tarafından. Kötü gözle bakıldığı için bende o bir şey yarattı. Hani baskı oluşturdu ruhumda, bir travma yarattı. Ne lisede ne ilk bir ortaokulda hiç aşık olmadım. Yani aşka zaman bulamadım. Lisede yani daktilo ile öyle yazarak, okuyarak liseyi bitirdim. Yani zorlanarak, birçok sıkıntılar yaşayarak. Yani teferruata girersem benim o kadar çok şeyim var ki. Mesela arkadaşlarım bana kitap okuyorlar. Ben onları yazıyorum. Ailemden öyle bir abim vardı Antep'te o zaman. Antep'te abimden öyle bir şey göremiyorum. Mesela bir yardım göremiyorum. Bu benim içimde bir ukde oluyor. Kaç sefer onun kapısını çarparak çıkarak gittim. Benim sınavım var, sen bana yardımcı olmuyorsun. Şu konuyu yetiştirmem lazım, bu konuyu yazmam lazım falan diye. Öyle bir sürü şeyle, handikaplarla yani bir sürü sıkıntılarla lise yaşandı. Geçti gitti. Yani ben liseden not ortalaması çok böyle 90'lı yüzlü mezun olmadım ama yani takılmadan, hiçbir sınıfta kalmadan düzgün bir şekilde okulumu bitirdim. Öyle geçti lise. Sonra işte üniversite sınavına girdik. O sınavdan sonra ben Ankara Hukuk Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım. Orada da zorluklar peşimi bırakmadı. Yani Ankara'da Atatürk Öğrenci Yurdu vardı. Bilir misiniz orayı bilmiyorum. Site öğrenci, site derlerdi ya da Atatürk Öğrenci Yurdu olarak şey oldu sonra. Sonra Kredi Yurtlar Kurumu'na vermişler galiba o binayı. Ben o yurtta kaldım bir sene. Çok ortalığın karışık olduğu bir dönemdeydi. Ve ablam beni okutuyordu. Annemden, şey, babamlardan falan bir maddi destek alamadım maalesef. Lisede de öyle, üniversitede de öyle. İlk sene o yurtta kaldım. Ya ben buradan hani giderken dedim ki ya ben farklı bilmediğim bir şehre gidiyorum, bilmediğim şeye gideceğim, ot olacağım dedim yani. Hiçbir sağa sola hiçbir şeye karışmayacağım. Direkt gidip okuluma gidip okulumdan geleceğim dedim. Ankara'ya gittim. Yurtta kalıyorum. 12 Eylül olaylarını o öncesini çok kötü bir şekilde yaşadık yani. Bu faşistler üzerimizde çok baskı kuruyorlardı. Yurtta öncelikle yürüyerek gidip geliyorduk. Sabah öğlene kadar benim derslerim olurdu. Öğlene sonra yurtta oluyordum falan. O ara bir akşamdı. Biz de bir arkadaşımla, Asude diye bir arkadaşımla beraber şeye gideceğiz işte, hani televizyon izleyeceğiz. Ben dedim ben televizyon izleyeceğim. O da banyosunu yapacaktı alt katta. En alt katta bir televizyon odamız vardı. Orada o banyosunu yaptı. Çamaşırını falan yıkadı. Beraber ben de şey, sen dedim beni buradan al. Çıkışta beraber yukarı yatakhaneye çıkalım dedim. Çıktık gidiyoruz. Yukarıda olaylar olmuş, bir şeyler olmuş. Bizi polisler durdurdular. Dediler ki yukarıya çıkmayın. Yukarıda olay var. Sakinleşsin öyle çık. Kızın elinde banyo yapmış, çamaşırlarını yıkamış, saçları ıslak, havlusu başında, elinde çamaşır leğeninde çamaşırları var falan. Böyle ben de televizyon izlemişim öyle çıkıyorum. Biraz biz bekledik falan. Tamam çıkabilirsiniz de. Çıkarken kızlardan bir tanesi, ha işte biri de buydu diye Asu diye yapıştı. Asu'da ne oldu ya ne falan demeye kalmadı. Kız buna yapıştı. Beni dövenlerden biri de buydu diye. Ya dedim saçmalamayın. Yani polisler de orada. Saçmalamayın ya dedim ben buna kızın benimle beraber aşağıda ben televizyon izledim o kızcağızda banyo yaptı. Elindekileri görmüyor musunuz dedim. Leğende çamaşırı var ıslak. Saçları ıslak havluya sarılmış bir şekilde. Böyle bir şey mümkün olamaz dedim yani. O diretti ben direttim en son polis dedi ki karışma dedi bak şimdi seni de alırız dedi. Ya alırsanız alın dedim yani. Ama bu kız böyle dedim yani bu olaylara falan karışmış biri değil. Meğerse bunlar kendi aralarında listelerini yapmışlar. Birilerini hedef tahtasına oturtmuşlar. Bunu göndereceğiz götüreceğiz cezaevine diye. Giden o zaman Mamak'ta bir 10-15 gün kalıp geliyordu. Ankara Mamak'ta. O kızcağız da gözümün önünde bağırta bağırta aldı götürdüler o şekilde. Bütün muhalefetime, bütün çıkışmalarıma rağmen gitti yani. Öyle sıkıntılı zamanlar yaşadık o üniversitenin birinci sınıfında. Okulda da yine sağ sol ayrımı hep devam ediyordu. Yani ha ben ilk şey anlatacaktım bu ara. Ot gibi olacağım, bir şeye karışmayacağım falan dedim ya. O kızla olaya karıştık, öyle geçti gitti. Sonra bize bir yurtta bir oda vermişlerdi, bacanın geçmiş olduğu bir oda. Nuran diye bir arkadaşım var, onunla birlikte biz teyiple, kasetle okuyoruz o dönemde de. Artık daktiloyu sadece okuduğum teyipten dinlediklerimi not alarak daktiloya geçiriyorum, kağıtlara geçiriyorum. Ama özünde dersleri kasete okutuyorum arkadaşlara. Yine ben imkansızlıklarım nedeniyle buna da 2 ay gecikmeli bir şekilde kasetlerim alınmadı, teybim alınmadı. Bir sürü şeyle sıkıntıyla başladım, gecikmeyle başladım. Bir kaset okuturken, teybe ses alırken dışarıdan hağır gür sesler geliyor. Ben de kapıyı açtım. Yani dışarıdakilerin sağcı mı, solcu mu olduklarını bilmiyorum yani. Kim olduklarını bilmiyorum daha doğrusu. Ya arkadaşlar etmeyin ya bu kadar gürültü yapmayın dedim yani. Ben burada teybe ders okutuyorum. Siz çok gürültü yapıyorsunuz. Lütfen biraz sessiz olun dedim. Kapımı kapattım. Yani dışarıdakilerin kimliği konusunda en ufak bir bilgi sahibi değilim. Ertesi gün kantindeyim. Bir arkadaşım geldi yanıma ya dediler seninle bir şey konuşmak istiyoruz buyurun dedim. Ya ben hiçbir şeye karışmıyorum ot gibi yaşıyorum ya. Ya dediler böyle böyle dün seninle ilgili bizim arkadaşlar konuştular o kızlar da ülkücülerdi. Seninle ilgili bizim arkadaşlar bir karar aldılar. Neymiş kararları? Hayırdır? Sen onları susturmuşsun sessiz olun demişsin. Seni kara listeye aldılar. Ne olacak? Koridorun sonunda da bizim bir küçücük yükseklikte hani bir sehpa kadardan daha alçak diz kapağınıza kadar düşünün. Öyle yükseklikte kocaman bir pencere var. Ve oda 4. kat. Benim yurttaki odam 4. kattaydı. Seni bu koridorun ucundaki odadan aşağı atacaklar. Ondan sonra ya kördü işte görmedi cam açıktı düştü intihar düştü diyecekler ya da intihar etti diyecek. Yani sen o şekilde gideceksin haberin olsun. Biz bunu sana söylemezsek kendimizi insani açıdan sorumlu hissederiz. Seninle bunu paylaşmak istedik. Cama fazla yaklaşma. Ondan sonra başın çaresine bak, kendine dikkat et. Ondan sonra halkın kurtuluşçularıyla beraber grup vardı. Onlar grupla gelip grupla gidiyorlardı yurda kalmak üzere. Yurtta böyle çok sürekli baskılar kuruluyordu. İşte solcu askerlerin nöbetinde farklı, sadece askerlerin nöbetinde farklı. Hep böyle farklı şeyler yaşıyorduk orada. Ve nöbetleşe gelip gidiliyordu şeye. Yurda yani o nöbetleşe polislerle, güvenliklerle beklenirdi yurdun etrafı. İşte o yurdun içerisindeyiz. O kızlar da grupla gelip grupla gidiyorlar. Yani o zaten belki o dönemleri biliyorsanız kesinlikle siyasalcı ya da hukukluysanız o yolda yürümeniz bile tehlikeli. Kimlik sorarlar. Kimlikte siyasal hukukluysanız bitti yani. Sizin daha gerisi sağcı mısınız, solcu musunuz sorulmaz. Direkt yaftalanırdınız ve dayak yerdiniz yani o yollarda. Ondan sonra o kızların o lafından sonra ben de grupla gidip gelmeye başladım. Öyle yani, böyle bir hangimeyle ilk sene devam ettim. Zaten ikinci sene babam rahmetli oldu. Bana bir desteği falan yoktu ama daha kötü oldu durum. Yurdun şeyi, pozisyon değişti falan. İkinci sene yurtta okula devam edemedim. Sonra da sınavlara girerek çıkarak o şekilde, ekstern usulü vardı bizde. Devam mecburiyetimiz yoktu. O şekilde bitirdim okulu da. Ben onun köydeydim. 12 Eylül'ün günü yani Malatya'da köydeydim. Yani o güne ilişkin çok olumsuz bir şey, hani benim kapıma gelmek gibi ya da başka bir şey gibi bir şey yaşamadım yani. O 12 Eylül'ün olduğu gün hani böyle birilerinden duyarak ya da bir radyodan falan dinleyerek 12 Eylül olduğunu öğrendim. Şimdi insan bir şeyleri çok zorlayarak götürürse, yani bir şeyler böyle tepenize bir yük gibi çok zorlanarak gittiği zaman okulu bitirdiğinize çok seviniyor musunuz, sevinemiyor musunuz? Hani yani bir yemeği çok kızdır soğut diye tadı kalmaz ya. Bir şeylerin tadı kalmıyor. Yani ben o okulu bitirdim. Tabii ki sevindim ama beklediğim kadar sevinmedim mesela. Bir ilkokulu bitirdiğimde daha çok sevinmiştim. Diplomayı aldım bir şekilde. Bana diploma almanın ötesinde mesela ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçecek. Ha, birden ikiye geçeceğim önce. Bir tek şey vardı, hukuk başlangıcı diye bir dersim vardı. Erdoğan Göğer Hoca giriyordu. Tam da böyle babamın öldüğü dönemler benim sınav dönemlerimdi. O dersten barajdı bizim. 60'ı aşamazsanız, 60 alamazsanız o dersten kalırsınız. Öyleydi. Ben de 59.89 nokta bilmem ne kadardan öyle kıytırık bir durumdan o dersten kaldım. Tek dersten. Yani tek ders bile olsa ikiye geçemiyorsunuz birden, baraj aşılmazsa. Öyle bir kötülük yaşadım. İkiye geçtim. O öyle olduğu için de ikinci sınıfta yurda falan kaydımı yaptıramadım. Bir tek dersten hani gidip gelmek zor oldu benim için. Zaten 12 Eylül dönemi sıkıntılar yaşanıyor falan. Ondan sonra evden hazırlanıp gittim o sınava. Öyle geçti. Sonra 2'den 3'e geçeceğim. Bir kamu maliyesi vardı. O kamu maliyesinden de 2'den 3'e geçerken de ondan takıldım kaldım. Tek ders. Ama ondan da öyle bir şekilde geçtim. Geldik 4. sınıfa. Dördüncü sınıfta devletler özel hukuku diye bir dersimiz var. Tuğrul Arat mı neyse o giriyor dersimize de. Dördüncü sınıftaki devletler özel hukukunda 3 sene mi okudum? Yani 3 senede o dördüncü sınıftan ancak geçebildim. Tek dersten. Adam bana taktı. En son şikayet ettim falan da öyle geçtim o dersten yani. Şu an bile hatırımda mesela bana sorulan sorulardan sözlü olurduk bir de biz sınavlarımızı. En kötü durumumuz, en dezavantajlı olduğumuz konu. Herkes yazılı olur. Sildiğinizi yeri karalarsınız, düzeltirsiniz ya da işte ne bileyim ben yandan yönden kopya çekersiniz bir şey olur. Ama biz sözlü oluyoruz. Ağzından çıktığını geri alamazsın. Geri onun doğrusunu söylesen de kabul edilmez. Böyle bir ters bir durum vardı. Sürekli sözlü olurduk. Ki hiç alışık olmadığımız bir sınav şekliydi. 4. sınıfta 3 sene o devletler özel hukukundan şey yaptım. Yani 78'de girip 86'da ancak mezun olabildim. O tek ders problemleri yüzünden. Devletler özel hukukundaki kalma nedenim de sınav olmuşuz. Vizelerim çok iyi geçmiş. 75 mi aldım, 80 mi aldım? Şu an tam hatırlamıyorum. Böyle de iyi bir not almışım. Bu ara sınav başlarken hani sözlü sınav oluyoruz ya. Serhat Özgür diye bir arkadaşım vardı. O da az gören birisiydi. O dedi ki hocam dedi benim numaram en son. Hep en sona kalıyorum. Benim bugün işim var. Beni erken sınav yapar mısınız dedi. Bu arada hoca bize epey nutuk attı. Biz öğretmenlerimizden şöyle sıkıntı gördük. Böyle sıkıntı gördük. Şöyle böyle ettik falan. Sanki bize böyle kendi derdini anlattı gibi oldu. Ondan sonra o çocuk öyle, ben biraz erken sınav olabilir miyim? Hep S numaram en sona kalıyorum falan deyince buna bir fırça attı, bir fırça attı ve sınav oldu gitti. Ben de sınav oldum, iyi dedi, bir not aldım. Onu da öğrendik notumuzu. Hocam dedim, ben sizinle bir konuda konuşmak istiyorum dedim. Yani ben her zaman böyle şeyimdir biraz. Haksızlığa karşı, bana değil kime yapılırsa yapılsın, hala da o tavrım devam ediyor. Haksızlığa karşı hiçbir zaman suskun, sessiz kalamadım, yani beceremedim. Dilimi tutmayı bir türlü beceremiyorum. Elimde değil benim yani. Çatlıyorum, yoksa eğer doğru bildiğim bir şeyi söylemezsem bu beni sıkıntıya sokuyor, rahatsız oluyorum. Hocam dedim, bir konuda sizinle konuşmak istiyorum dedim. Buyur dedi. Ama dedim, size söyleyeceklerimi lütfen yanlış anlamayın. Beni de saygısız olarak addedecekseniz şimdiden konuşmayın dedim. Yok dedi, tamam dedi, söyle dedim. Dedim ki, bakın biz sözlü sınav oluyoruz ve dezavantajlı gruptayız. Yani sözlü sınavların sıkıntıları farklıdır. Siz de biliyorsunuz. Ağzından çıkanı geri alamazsın dedim. Evet dedim. Bak dedim, Serhat Özgür arkadaşımıza dedim, bence bir haksızlık yaptınız. Size öğretmenleriniz bir sürü haksızlık yapmış ama. Şimdi dedim, o arkadaş sözlü sınav olacak. Ona bir sürü fırça attınız. Şimdi onu karşısınızda nasıl sınav yaptınız dedim. Yani hiç vicdanen rahatsızlık duymadınız bana söyledikleriniz konusunda. Sizden çok fazla bir talebi yoktu. Karşılamayabilirdiniz ama o şekilde hazırlamanız gerekmez dedi. Allah, bunu diyen sen misin? Sen bana şey mi öğreteceksin? Ukala, terbiyesiz falan. Hoca beni kovdu. Ve gidiş o gidiş 3 sene bekledim o hocadan. En sonra tuttu bana, seni dedi işte bu sınıfa şeyi sordu, kan esasını, toprak esasını sordu devletler özel hukukundan, yabancılar hukukundan. Uzun bir yabancı tanımı mı, tabiyet tanımı mı ne vardı onu sordu. Anlattım hepsini güzel güzel. Kan esasını anlattım, toprak esasını anlattım. Nesebin sahih nesep, gayri sahih nesep. Hala sorular hatırımda yani, kaç yıl geçmiş 86'dan bu yana. O sorular, işte onların cevabını anlattım. Sen dedi medeni hukuktan sene geçirenin şöyle böyle falan. Ben de bir dilekçe yazdım dekanlığa. Dedim ki, ben bana yapılan hakaretleri tamam aldım, kabul ettim belki dedim. Etmiyorum da ettim sayalım dedim. Ama benim hocalarım kendilerine yapılan hakaretlere karşı hiç mi sessiz kalmayacaklar? Benim medeni hukuk hocam beni bu dersten geçirdi. Bilmem şu hocam beni bu dersten geçirdi. Bu hocam buradan geçirdi. Ben 4. sınıfa gelmişim, bir de kıytırık bir devletler özel okulundayım. Bize hiçbir şekilde gerekli olmayacak bir dersten bu şekilde acımasızca sınav yapılıp bir de hocalarıma hakaret edilmesini ben kabul etmiyorum. İdare de bunu kabul etmemesi lazım falan diye öyle biraz da acıte çekip iyi bir dilekçe yazdım. Dekanlığa da şikayet ettim. Bu sefer anayasacı geldi. Ondan sonra medeni hukukçusu geldi. Hepsi beni tek tek böyle aldılar, konuşturdular. İşte şey yaptılar, benden dilekçenden vazgeç, şeyinden vazgeç, seni sınıfı geçirecek falan. O şekilde bir şey oldu da ben sonra dedim, önce geçeyim, ondan sonra vazgeçerim. Benim bir sınıfımın notumu bir bileyim, ondan sonra. Öyle geçtim, inanır mısınız o dersten? Öyle mezun oldum. Niye anlatmıyor bunu bu kadar uzun uzun ben? Ay evet ya, yani ne istediler benden onu da anlamıyorum. Ben o hep zorluğu yaşanmıştı ya. Niyeyse. Öyle işte yani, o da öyle geçti. Tamam, bak bağlantıyı şimdi kurdum, evet. Hani böyle o kadar sıkıntı yaşatıyorlar ki size. Yaptığınız, aldığınız şeyi sevinemiyorsunuz bile. Yani işte, belki bir daha çok sevmem gerekir. Bu zaferdi. Yani o kadar şeyi yenmiş gelmişim. Hani normalde olmayacak bir şeyi başardığınız zaman zafer oluyor da. Ama böyle aptal saptal şeylerden sürekli sıkıntı, sürekli sıkıntı, sürekli sıkıntı, bu sizin zaferinizi gölgeleyince, hani eğer okulu bitirmek benim için bir zaferdi belki. Ama dediğim gibi böyle yapamayacağım şeyi yapmadım ben. Yani yaptığım şeylerden aptalca sorgulandığım için benim için sıkıntı oldu. O yüzden de diplomayı aldığıma bile çok sevinemedim. Yani okulu bitirdim, diplomayı aldım falan işte öyle. Şimdi biz 8 kardeştik. Gören, görmeyen, en fazla okuyan ben oldum ailede. Yani benden sonra mesela yeğenlerim avukat oldular, doktor oldular falan, ama ailenin o konuda ilkiydim ben. O yönüyle yani en tepedeyim. Kendimi hiç bu konuda mütevazilik falan da yapmıyorum. Kusura bakmasın kimse. Çok uğraştım çünkü. Babamı yendim, körlüğümü yendim. Ondan sonra etrafımdaki kötü insanlarla savaştım, onları yendim. Bir sürü şeyi yenerek ben ailenin en tepesinde oldum. Benden sonra yeğenlerim beni örnek aldılar. İki yeğenim, biri avukat oldu, biri doktor oldu, biri fizik mühendisi oldu. Ama bana kadar ailede en fazla okuyan bendim yani. Sonra ben okurken dediğim gibi maddi sıkıntılar yaşıyordum. Üniversitenin ikiden üçe geçtiğim zaman iş arama problemi oldu. Bir iş aradım, buldum ve Devlet Su İşleri'ne santral memuru olarak girdim. Sonrasını o şekilde devam ettirdim hayatımın. Santraldan yani okulu bitirdikten sonra üniversite bitti. Benim o zaman bu KPSS falan filan yoktu. Yatay geçişle bizim kadro alıyorduk. Hani okulu bitirdiniz mi size uygun derecenize uygun kadronuz veriliyordu. Ben de Devlet Su İşleri'nin avukatlık kadrosuna bir sürü yine mücadeleyle santraldan terfi ettim. Avukatlık kadrosunu aldım ama bu sefer de davaları takip etmek üzere vekaletname vermediler bana. DSE'yi bunu vermedi. Gerekçeli olarak görme engelim gösterildi. Bu ara köy hizmetlerinde çalışan görme engelli arkadaşlarım vardı. Ankara Demir Çelik'te çalışan Mustafa Şivga gibi bir görme engelli arkadaşım vardı. Yani kamu kurumlarında çalışıp da gayet de güzel, başarılı bir şekilde avukatlık yapan arkadaşlarım vardı. Onları örnek göstermeme rağmen yine böyle faşizan bir zihniyet, gerici bir zihniyet. Belki de benim diğer pozisyonlarımı, diğer işte bu devrimci niteliğimi falan araştırdıkları, şey yaptıkları için, fişledikleri için bana vekalet vermek istemediler. Sonra ben Uğur Dündar'ın Arena programı vardı Uğur Dündar'ın, evet. O Arena programına yazmıştım. O Arena programıyla beraber vekaletnamemi aldım. Onu da dediğim gibi böyle parça parça, önce bana kısmi vekaletname verdi genel müdürlük. Beni Maraş'a hani sanki böyle cezalandırmış gibi, Antep DSE'de çalışıyorum ama vekaletname verip beni o zaman Maraş'ta çalışacaksın, bölgemiz orası deyip DSE'yi bölge müdürlüğüne, 20 bölge müdürlüğüne Maraş'a gönderdiler. Bir müddet orada sadece şehir içindeki şeylere girdim, dosyalara girdim. Sonra bir gün oradaki avukat arkadaşla sorun yaşadık. Ben de bu sefer genel müdürlüğü beni şikayet etti. Ben de dedim ki ara dedim, benim yanımda görüşeceksin telefonla. Aradık genel müdüre de o hukuk müşaviri arkadaşa da ben durumu anlattım, böyle böyle oldu diye. Sonra benim vekaletnamemi genişlettiler. Ben Antep, Malatya, Nizip, Adıyaman, yani DSE bölgesinde hangi iller varsa oralara gittik. Tekli çiftli dosyaları paylaştık. Ve gittiğim davalarda da iyi başarılı sonuçlar almam, o kararlara adımı yazdırmam. Bu yanındaki avukat arkadaşımı gören bir avukattı. Çok rahatsız etti. Benimle sürekli hep böyle didişti, didişti, durdu. Masa için didişti, sandalye için didişti. Yani beni elinden geldiği kadar ezmeye çalıştı. Ve ben her şekilde hem görme engelli hem de bir kadın olarak dik durmaya çalıştım karşısında yani. Ve başardığıma da inanıyorum. Bir sürü mücadeleler sonunda şimdi de işte en son hazine avukatlığından emekli oldum. O kadar yorulmuşum ki. 2,5 sene falan önce hazine avukatlığından emekli oldum. DSE ile hazine arasında bir protokol şey yaşandı. Devlet Su İşleri'nin davalar hazineye verildi, devredildi falan. Böylelikle Antep'e tayinimi yaptırabildim zorla, şerlen bin bir mücadeleyle. Sonra da hazine avukatlığı yaptım. 93'ten 2006'ya kadar 13 sene. Pardon, 93'ten 2006'ya kadar Devlet Su İşleri'nin avukatlığını yaptım. 86'da mezundum. Mezun oldum 7 sene. Düşünün, ben bir sürü şey için uğraştım. Stajımı yapmak için uğraştım. Vekaletname için uğraştım. Okulu bitirdikten sonra 7 sene sonra ben göreve başlayabildim ancak. Engelli olmam nedendi. Ya bana özgü bir şeydi bu. Şanssızlık mı dersiniz? Yani hep bana zor düşmüştür. Doğdum zor düştü. Hala zorla uğraşıyorum. Hala zorla. Yaşamda hep zorlar düştü bana. Ve 2018'de falan 17'de mi emekli oldum. Ve inanır mısınız? Ya artık ben yani herkes emekli olur çalışır. Özel yazıhane açar falan ya. Vallahi yoruldum ya, çalışmak istemiyorum. Dedim yeter, çalışmayacağım. Yani her şeyden emekli olmuş gibi düşünmüyorum kendimi tabii. Çoluğa çocuğa karışıyorsunuz. İşte torunlarım oldu. Ben bu ara iki kızım oldu. Evlenmedim ama aşka pek zamanım olmadı. Ya da evliye de Evlilik de olmadı hayatımda. Ama iki kızım oldu. Birinin kardeşim, benden küçük olan kardeşimin üzerinde yükümlülüğü, sorumluluğu, sevgisi benim üzerimde. Bir de benim kendi kızım var. Onu hemşire yaptık. Öbürü de hemşireliği istemedi, olmadı. Evlendi, iki çocuk doğurdu bize. Şimdi iki torunumuz var. Dallarımız çiçek açtı. Benim bir küçüğüm var. O da görme engelli kız kardeşim. Onun bir kızı var. Bir de benim bir kızım var. İşte biz o iki çocuğu büyüttük. Onları kendimize can yaptık. Öyle hayatımız sürüyor. Ya benim babam annemin üzerine evlenmişti ve bir abim vardı. Ondan onunla bir abim var. Abimle de biz çok iyi anlaşırız. Yani biz çocukluğumuzda o abim bizim annemin doğurmadığını bir başka arkadaşımızdan duymuştuk köyde. Böyle bir etrafta da çok bu konuda dramları çok duyduğumuz için hep ben çocukluğumdan beri içimde bir ukdedir. Bir çocuk alıp büyüteceğim, bir çocuk alıp büyüteceğim diye. Önce acıma duygusuyla sonra topluma birini kazandırmak, yararlı bir iş yapmak şekline dönüştü. Hani o duygu biraz daha kendini geliştirdi, bilinçlendi falan. Öyle işte 95 yılıydı. Ben kızım 10 günlüktü. Ben kızımı kucağıma aldım. O 3,5 sene sonra falan da kardeşim kendi kızını kucağına aldı o şekilde. Ben kendim doğurmuş gibi üzerime kaydettirdim. O evlat edinme kararıyla yaptırdı bunu. İki kızımız oldu. Biz onları sevdik. Onlar bizi sevdiler. Bir sürü sıkıntılar yaşadık ergenliklerinde, şurada burada. Her çocukla anne babanın yaşadığı şekilde bir şeyler yaşandı. Ve ben çocuklarımız şimdi küçük kızımız 20 yaşında, 21 yaşında falan. Büyük de 26 yaşında. O şekilde hayat devam ediyor işte. Çok iyi. Yani küçük zaten daha 3 aylık falan. Onunla çok böyle özel diyalogumuz yok ama büyük gelip gidip bana sarılıyor. Ben ona sarılıyorum. Oynuyoruz, sevişiyoruz. Güzel güzel zamanlar geçiriyoruz onunla. Onu ağlattıkları zaman anne baba ona biraz böyle baskıcı ya da sert davrandıkları zaman, azıcık ihmal ettikleri zaman derhal benden müdahale alıyorlar. Bütün anneannelerin yaptığı gibi korumacı bir şekilde öyle işte hayatı götürüyoruz. Vallahi kadın olarak çocuk yetiştirmek tabii ki insanı yoruyor. Yani teksiniz sonuçta. Hani ayrılsa bile eşler babaları bir şekilde çocuklara az çok destek oluyorlar ya da ucundan tutuyorlar ya da arada bir götürüp gezdiriyorlar onlara, farklı zamanlar geçiriyorlar. Ama bizler bir kadın olarak ya kadın olarak çok çocuk yetiştirmek zor. Engelli olarak çocuk yetiştirmek bir farklı zor. Yani engelli kadın olarak çocuk yetiştirmek daha bir zor yani. En kolay dönemleri bebeklik dönemleri. Ben mesela DSİ'de çalıştığım dönemde 93 ile 2006 yılları arasında işte 95'te ben kızımı kucağıma aldım. O dönemde bir kantindeki yapılan haksızlığa karşı çıktığım için bunu da dilekçemde belirterek kantin üyeliğinden istifa ettim diye, kooperatif DSİ kooperatif üyeliğinden istifa ettim diye çocuğum konusunda benim üzerime baskı kurmaya kalkıştılar. Yalnızım, engelliyim, kadınım. Israrla bana nüfusa kaydettirdiğim çocuğa ilişkin mahkeme kararı istediler. Israrla benden benim mesela o şeyi dolduruyorsunuz ya, kişisel beyanname doldurulan zamanlar oluyor. Oraya bekar, evli falan bir şeyler yazılıyor ya. Benim o şeyime dul yazmak istediler. Ben de bunu yazamazsınız dedim. Yani o kelimeyi oraya yazabilmek için ya ben dedim bekarım, buraya bekar yazıyorum ve siz bunu kabul etmek zorundasınız. Yok, çocuğunuz var, buraya biz dul yazacağız. Ya sana ne dedim ya? Senin o zaman çocuğun nüfus cüzdanını kabul etmiyorlar, sevk kağıdı vermiyorlar. Yani ya ne anlatayım yani, o kadar cahil, o kadar aptal, o kadar faşist, o kadar gerici, o kadar hesapçı. Ya söyleyecek kelime bulamıyorum. Böyle aptal insanların sizinle uğraşmasındaki çirkinlikleri anlatacak kelime bulamıyorsunuz. Yani öyle şeylerle uğraştım. Benim kızım birinci sınıfta idi. İlkokul birdeydi, Maraş'taydık o zaman. Çocuklar kendi aralarında kavga etmişler herhalde. Artık bundan intikam almak üzere herhalde. Böyle çocuklarda biraz acıma duygusu fazla olmaz ya, bilirsiniz. Senin de annenin gözü kör ya işte, demişler. Buna çok üzülmüş. Ya okuldan geldi, pürsü yaz, üzgün. Ne oldu kızım, hayırdır falan. Bir şey yok dedi önce. Ne oldu annem, hele bir anlat bakayım dedim. Anne dedi. Senin de annenin gözü kör ya dediler bana dedi. Bir başladı ağlamaya bu. Anneciğim niye ağlıyorsun dedim. Doğru söylemiş arkadaşların. Annenin gözü görüyor mu senin dedim. Ama öyle mi denir dedi. Tamam doğru öyle denmez ama onlar çocuk bilmiyorlar dedi. Evet benim gözüm kör, sen de bunu biliyorsun dedim. Annenin gözü kör dedim. Bak ben de söylüyorum dedim. Hiç ağlayacağın, üzüleceğin bir şey yok dedim. Sen onlara yarın git de ki dedim. Benim annemin gözü kör. Evet doğru söylüyorsunuz. Annemin gözü kör. Ama bir sor bakayım dedim. Hangisinin annesi avukat olmuş, okumuş? Hangisinin annesi güzel saz çalıyor? Hangisinin annesi güzel türküler söylüyor? Hangisinin annesi bir devlet dairesinde güzel bir şekilde çalışıyor? Yani senin annenin bir sürü özellikleri var. Çocuğum tek özelliğim benim kör olmam mı dedim. Yani tamam körlük başka bir şey. Ben körüm. Bunu kabul ediyorum. Sen de artık bunu kabul et dedim. Tamam anne dedi. Ertesi gitmiş Allah, bunlar bir tartışıyorlar. İşte annemin şunu var, annemin bunu var. Bu başlamış saymaya. Sonra öğretmen girmiş sınıfa. Ne oldu? Hayırdır çocuklar, ne tartışıyorsunuz falan. Öğretmen demiş, benim anneme diyorlar ki senin annenin gözü kör diyorlar demiş. Benim annem ne kadar güzel şarkı türkü söylüyor demiş. Benim annem ne kadar güzel saz çalıyor. Benim annem bir de üstelik okumuş, avukat olmuş. Hangisinin annesi okumuş, avukat olmuş? Hangisinin annesi bir devlet dairesinde güzel, saygın bir şekilde işi gücü var, çalışıyor? Bir sorun bakayım şunlara demiş. Öğretmen demiş ki çocuklar doğru söylüyor. Hanginizin annesi böyle güzel meziyetlere sahip? Alkışlayın bakayım şimdi annesini demiş. Bütün sınıf alkışlamış ondan sonra. Beni öyle geldi anlattı, sonra öğretmen de beni aradı tabii. Avukat hanım dedi. Bu kızı nasıl yetiştiriyorsunuz siz dedi. Buna neler söylemişsiniz dedi. Bir şey daha anlatayım. Okulda veli toplantıları olur zaman zaman. Ben de gittim veli toplantısına. Bu ara şey oluyor. Hafta sonu ben okul çocuğu tertemiz yıkıyorum. Tertemiz gönderiyorum. Şey yapıyorum. Allah, bir bakıyorum ki kızım da bir kaşıntı, kafası kaşınıyor. Bir bakıyorum ki kızım da bir kaşıntı, kafası kaşınıyor. Tekrar komşulara baktırıyorum falan. Bit var, sirke var. Ben tekrar yıkayıp yıkayıp temizleyip ilaçlarından, taraklarından, bilmem neyine bir sürü gayretle yıkayıp gönderiyorum. Ki hani bizim DSE'de sıcak suyumuz 24 saat vardı. Ve ben çok yıkanmayı, çok banyo yaptırmayı seven bir insanım. Bu çocuğa niye böyle bit geliyor diye sinirlendim artık yani. Veli toplantısı var, gittik okula. Herkesin ders durumu, başarı durumu bilmem ne falan filan konuşuluyor. Ben dedim ki Zayda Hanım dedim, ben sizinle özel bir şeyi konuşmak istiyorum dedim. Yani lütfen dedim, bana birazcık zaman ayırır mısınız dedim. Tamam o zaman dışarı çıkalım dedi. Sınıfın dışına çıktık. Dedim ki bakın hocam, ben çocuğumun başını bir türlü temizleyemiyorum. Temizliyorum, gönderiyorum, okulda bitlenip geliyor. Temizliyorum, gönderiyorum, okulda bitlenip geliyor dedim. Yani ben bunu bir türlü aşamadım. Acaba bu neden kaynaklanıyor? Bir çocukların başına bakar mısın sınıfta dedi. Ay avukat hanım tamam dedi. Ben de kaşınmaya başladım şimdi dedi. Neyse bu ertesi gün sınıfa gelen bütün çocukların başına bakmış. Hepsinin başına bakmış ki. Birinin başında bir şey yok. Hepsinin başı hemen hemen bitli. Hakimin çocukları varmış, savcının çocukları varmış bilmem. Orada okulda biraz elit bir okuldu. Maraş'taki o gönderdiğimiz böyle biraz farklı ailelerin çocukları geliyordu. Bir tek bir yazık zavallı bir kapıcı çocuğu var. O çocuğun da başında, ama böyle o erkek çocuğunun başında bit vıcır vıcır. Diğerlerin hepsi de başında bit var. Sonra hepsini evine göndermiş birden başkasını. Sonra telefon etti bana ki ya avukat hanım dedi, sen dedi nasıl yani görme engelli bir insansın. Bunların hepsinin annesi görüyor. Hepsinin ailesi işte belli bir şeyle aileler. Bunlar nasıl dedi çocukların bunu fark etmemişler de. Sen dedi bunu nasıl fark ettin? Dedim ki avukat hocam dedim, ben kızımla beraber yatıp kalkıyorum dedim. Yani akşam sabah. Elini başına atsa ben sıkıntı alırım dedim. Gecenin bir köründe o elini o gün başına atsa ben ertesi gün komşularıma gösteriyorum dedim. Hani bakar mısınız Emine Hanım işte Ayşe Hanım Fatma Hanım neyse. Şu kızımın başında bir şey var mı diye. Ben bunu herkese gösteririm dedim. Artık yatak yorgan kaynatmaktan, yıkamaktan da usandım dedim yani. İşte öyle bir anımız da olmuştu. Yani böyle de bir şey geçirdik. Şimdi Antep Antep halk olarak güzel insanlar var. Ben Maraş'a gidinceye kadar bu elit tabaka, sosyete tabaka ya da işte ne bileyim ben kişilerin sınıfsal farklılıklarını çok fazla yaşamadım. Yani Antep'te belki mahallemiz öyleydi, herkes bizim gibiydi ondan mı bilemiyorum ama herkes imece usulü birbirinin her şeysine yardımcı olur. Mesela şu anki yaşadığım apartmanda da Yeditepe'de oturuyorum ben Antep Üniversitesi'nin civarında evimiz. Şu anki yaşadığım apartmanda da demeyeyim ama site içerisinde de belli insanlar böyle gruplaşarak birbirlerinin işte mantısını, yuvalamasını, bilmem nesini falan imece usulü bir araya gelerek bir evde toplanarak bir kişinin ihtiyacını o şekilde gideriyorlar. Çocukluğumda da Antep'te o yardımlaşma duygusu çok yaygındı. Şimdi de öyle. Ben Maraş'a gidinceye kadar yani bir sınıfsal farklılığı kendilerinden biraz daha altta gördükleri insanlara göstermiş oldukları tavırların acımasızlığını Maraş'ta yaşadım. Bunu hem engellilik anlamında yaşadım, hem bir kadın olarak yaşadım. Hem bir insan olarak yaşadım. Orada işte yani bir cenaze evine gidersiniz, yemek götürülmüştür. Börek mesela atıyorum, yufkayla el açması şeklinde gelmiştir ya da hazır yufkayla gelmiştir. Bunun aptal aptal lafını görgüsüzce lafını ederlerdi. Falan kişi şöyle getirdi, filan kişi böyle getirdi diye. Ama ben Antep'te hiç böyle bir ayrımcılık, böyle bir anormallik yaşamadım yani. En azından bana denk gelmedi. Dediğim gibi insanlar birbirlerinin yarasına merhem olacak şekilde desteklerler. Ve Maraş'ta biri size iğne ucu kadar bir iyilik etse onun karşılığında kurban kesesiniz geliyor. Ama çocukluğumda ben böyle hep yardımlaşma duygusuyla yani gençliğimde öyle zaman öyle geçtiği için kitaplarımı arkadaşlarım okudular. Yani elimden tuttular, gitti, götürdüler, getirdiler. Ya da işte ben onlara farklı şekillerde yardımcı oldum. Hastalara oldu. Kardeşim hastanede santral memuruydu. Oralara götürdüm, getirdim falan. Bana ihtiyacı olan insanların elinden tuttum. Öyle yardımlaşma duygusu yaygın bir şekilde Antep'te yaşadık. Maraş'a gidince de böyle tepedenci zihniyetleri görünce çok rahatsız olmuştum. Şöyle her yerde olduğu gibi yani taşrayla ya da kenar mahalleyle farklı böyle zengin mahallelerinin şeyinde fark her zaman olmuştur yani. Daha doğrusu apartmanlar refah seviyeleri arttıkça gerek yardımlaşma duyguları gerekse insani farklı duyguları azalıyor. Benim tespitim yani refah arttıkça insanlık azalıyor. Tabi bu aslında güzel bir şey değil. Refah arttıkça paylaşım daha çok olmalı. O refah bir başkasıyla yaşama isteği artmalı. İnsanlar daha bilinçlenmeler falan filan ama maalesef ters oluyor. Yani o duygular daha azalıyor, daha sönük kalıyor. Ya da belli bir nesil arasında ancak yaşanabiliyor. Yani mesela yeni gençlik şu an çok dejenere, çok sorumsuz, umursamaz. Yani haksızlık etmek istemem tabii gençliğe ama maalesef yani izlenimlerim çoğunluğu bu şekilde. Yani işte Suriyeliler şu an çok varlar burada. Bayağı bir varlar yani. Hatta benim eski yaşadığım mahallede bizlerden pek kimse kalmadı. Hep Suriyeliler sanki orayı işgal ettiler gibi. Suriye mahallesi oldu orası. Ve Antep'in birçok mahallesinde de bu var. Şimdiki yerleşim yerimizde de var ama yani göçün etkisi en çok emek sömürüsü alanında çok fazla. Yani bu hem bizleri, bizim çalışanlarımızı, gençlerimizi ya da çalışacak yaşta olan yetişkinlerimizi çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Hem de Suriyelileri çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Şöyle, bizim gençler İş bulamıyorlar çünkü ucuz işçi olarak Suriyeliler çalıştırılıyor. Onlar mecburen razı oluyorlar ev kiraları için, geçinebilmeleri için. Bir ailede birkaç kişi çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar değişik alanlarda. Ve onlar kaderlerine mecburen razı olmak zorundalar yaşamlarını sürdürmek için. Buradaki kader demeyeyim de, hani buradaki yaşam biçimlerini sürdürebilmek için ucuz iş gücünü mecburen kabulleniyorlar. Bizimkiler de bu konuda onlar daha çok çalışan işçi var. Size ihtiyaç duymuyoruz diye işsiz kalıyorlar. Yani emek sömürüsü her şekilde insanları rahatsız ediyor. Göçlerde en büyük yaşadığım sıkıntı bu. Uyum konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Kılık kıyafet konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Mutfak konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Yani mesela benim eski mahallemde bir evimiz Suriyelilerden kirada. Hani bize bir şeyler ikram etmeye çalışıyorlar. Ya da biz onlara gittiğimiz zaman bir şeyler ikram etmeye çalışıyoruz. Ama birbirimizin işte yemeklerini yiyemiyoruz. Farklı pişirme şekillerinden dolayı. Buradan Antep'te hani aşevlerinden falan aldıkları yemekleri hem alıyorlar hem de döküyorlar. Diyorum ki bakın siz bunları dökmeyin. Yani bu yemeklere ihtiyacı olan insanlar var. Siz bunları alıyorsunuz. Bunları size veriyorlar. Ama siz bunları döktüğünüz zaman o ihtiyacı olan insanlara gitmiyor. Ama diyorlar biz bunları tamam yemiyoruz, döküyoruz ama biz bunları almazsak bize ekmek vermiyorlar. Yani biz iyi kötü kendi yemeğimizi, kendi kültürümüze, alışkanlıklarımıza göre yapalım, yiyelim. Ama bize ekmek versinler, bize o zaman ekmek vermiyorlar diyorlar mesela. O tip şeyler duydum. Çocuklarını okula göndermek istemiyorlar. Kadınlar mesela ya diyorum bakın siz yani ihtiyacı olan insanlarsınız. Gidin yani gündelik işlerde falan çalışmaya çalışın. Yani kadınların çalışması bizde yasak, bizde günah falan. Yani o günahçı zihniyet maalesef Suriyelilerin şeyinde çok daha yaygın. Mesela biz bir şey götürsek götürdüğümüzü yemek istemiyorlar. Hani mutfak kültürleri farklı olduğu için. Siz çok acı yapıyorsunuz ya da siz şunu yapmıyorsunuz, baharat koymuyorsunuz falan. Yani öyle bir uyumsuzluklar yaşanabiliyor. Ama çocuklar konusunda en çok benim bağrımı yakan şeyler oluyor. Küçücük çocukları evlendiriyorlar. 14-15 yaşında kendi usullerine göre evlendiriyorlar. O çocuklar geri ayrılıyor. Çocukların çocukları ortada rezil. Çok çocuk yapmaları ayrı bir problem. Her evde her kişinin 6-7'şer tane çocukları, 3-4 aile bir evde yaşıyorlar mesela. Mesela bizim ahlaksız erkekler çaresiz kadınlardan ikinci eş yapmak istediler. Ya da onları farklı şekillerde cinsel tema olarak yani cinsel ihtiyaç şeyi olarak, meta olarak pardon tema dedim. Meta olarak kullanmak isteyen tipler var. Yani öyle şeyler oluyor. Biz kadınların hayatı bence büyük ihtimalle o şekilde etkileniyordur. Bir de giyim konusunda yani bizler mesela normal giyinen insanlarız. Bunların gelmesinden sonra biraz daha bazı mahallelerde kapalı giyim ya da işte böyle tesettürlü giyim diyeyim daha doğrusu. O tip şeyler artmaya başladı haliyle. Şöyle eskiden rahattık. Ben açımdan şimdi de rahatım. Yani ben dediğim gibi biraz baş kaldıran bir yanım olduğu için yani rahatım. Tabii ki eskiden de o kenar mahallelerde çok böyle şortlu mortlu falan gezmek mümkün değil. Yani evin içerisinde belki ama dışarıda asla kısa etekle ya da işte çok böyle ipli askılı şeylerle falan orada da öyle çok gezmezdim. Hala da öyle. Ama tabii insanlar bu konuda daha çekingen oluyorlar, oranın gençleri özellikle. Herhangi bir kötü sözle ya da tacizle karşı karşıya kalmamak için daha dikkatli olmak zorundalar. Benim şu an oturduğum mahalle biraz daha farklı bir mahalle olduğu için hani burada tesettürlü insanlar da görebilirsiniz. Ama benim gibi böyle gayet rahat giyinen insanlar da görebilirsiniz. Ben o konuda buradakilere hiç diyorum yani ben iki yüzlü olmayı beceremem. Nasıl beni tanıyorsanız öyleyim yani. Şortla da geziyorum. Tabii sokağa çıkmamak koşuluyla. Ama öbür türlü askılı maskılı da marka marka giderim yani. Çok onda kısa kırmam. Tabii salgından önce daha aktif bir dışarı hayatımız olabiliyordu. Yani birbirimize gelip gidiyorduk. Hasta ziyaretleri, işte cenaze, başsağlığı ziyaretleri falan. Yani düğünler, yani daha bir araya gelebileceğimiz ortamlar oluyordu. Ama herkes gibi biz de salgında maalesef kabuğumuza çekildik. Hatta bir ara yasaklarla, sokağa çıkma yasakları falan oldu. Yani çok hareket şeyimiz, serbestimiz tabii ki etkilendi. Daraldı yani haliyle. Yani öyle kadın olarak özel bir etkilenme biçiminde bir değişiklik olmadı. Her insan gibi. Biraz işte ilişki sınırlaması. Yani sarılmalar, kucaklaşmalar falan o tip şeyler olmuyor. Yani gittiğimiz bir yerde karşılaştığımız insanlarla işte çok yapay bir şekilde hoş geldinleşiyoruz falan öyle yani. Bir şey girdi, bir maskeli bir yaşam girdi hayatımıza. Bu emperyalizmin, kapitalizmin bir dayatması olarak mı ya da bu bir ara kuş gribi için salmış oldukları bir şeylerin bir sonucu gibi. Bu da böyle bir virüs saldılar ortaya ve bunun dayatması olarak yeni bir rant sistem girdi. Yani yeni bir rant kapısı açıldı bazılarına. Bazılarının kapıları kapandı. Maskeli bir yaşamla yeni bir şey başladı işte. Durum başladı yani. Yeni bir hayat başladı bizler için. Ve herkes için. Ya tabii ki işten yani işi elinden alınan insanlar, gençler. Mesela şu an benim üniversite civarında olduğum için öğrencilerle cıvıl cıvıldı burası da. Şu an okullar açılmasına rağmen o meydanlarda falan öğrenci kalabalıkları, kafelerdeki kalabalıklar falan öyle cıvıl cıvıl bir ortam yok. Daha böyle sessiz, daha içine dönük, daha az insanlı kafeler, şeyler. Yani zaten sosyal mesafe, fiziki mesafe adı altında mesafe koyuluyor her yere. Maskesiz gezenlere cezalar yazılıyor ama her yerde olduğu gibi burada da bu yasaklar çok fazla dinlenmeyebiliyor. Maalesef ölümler söylendiği gibi değil. Kendi yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan kaç kişi öldü, kaç kişi koronayla mücadele ediyor. İnsanlar, mesela benim Suriyelilerde bile eskisi gibi değil kira vermekte çok zorlanıyorlar. Yani tabii ki artmıştır. Yoksullaşma artmaz mı? Burası bir sanayi kenti. Çalışan kesim var ama işini yapamayan kesim de var. Yani kesinlikle artmıştır. Yani kadınlar bu ülkede her ne kadar İslamiyet'in geleneklerine, yani İslamiyet'in söylemlerine göre işte anaların ayağının altında cennet bilmem ne falan deselerdi ya da kadınlar şöyle çiçektir, böyle bilmem nedir falan gibi aptal saptal laflar etseler de kadınların ikinci sınıf vatandaş gibi görülmeye çalışıldığı eksik etek zihniyetli, kendi eksiklerini görmeyen eksik gerizekalılar, eksik etek gözüyle kadınlara o gözle bakılan bir toplum içerisindeyiz. Ve işin en kötüsü nedir biliyor musunuz? Kadınların bunu kabul etmeleri, kadınların buna ses çıkarmamaları birçok kadının. Yani eksikliklerini kadınla erkek bir olur mu? Tabii ki kadın şöyle olmalı, daha alttan almalı, daha altta olmalı, erkek böyle olmalı diye. Kadınların bunu kabul etmeleri en kötüsü de budur. Çünkü öyle yetiştirilmişler, öyle empoze edilmişler. Ülkenin genelinde dediğim gibi kadın ikinci sınıf vatandaştır. Kadın şiddet görmelidir. Ya etrafımda yani gözüme yüzüme baka baka İstanbul Sözleşmesi konusunda ahkam kesen yani bu sözleşmenin kesinlikle kaldırılması gereken bir sözleşmedir diye savunan insanlarla mücadele ediyoruz. Geçen bir arkadaş toplantısındaydım. Yani bir yere misafir olarak gitmiştim bir gerekçeyle. Ve oradaki biraz daha böyle üstte gördüğüm, yani okuyup yazan sandığım bir insan, adam bana tutmuş şey diyor yani İstanbul Sözleşmesi'nde kaldırılması gereklidir. Kesinlikle bu sözleşme yanlışlıkla getirilmiştir. Bu sözleşmeyle erkekler mağdur edilmiştir. işte kadınların beyanının esas alınması, yani erkekler de bu konuda çok mağdur oluyor, bu beyanın esas alınması yanlıştır. Çünkü kadın yalan söyleyerek, yalan beyanda bulunarak birçok erkeğin mağduriyetine neden olmuştur gibi savunmalar getiriyor bana. Ben de tabii işte tersini söyledim, yani istisnaların bu tip bir sözleşmeyle genelleştirilemeyeceği, kadınların genel şiddet gördüklerinin yok sayılamayacağı, yani işte erkekler de şiddet görüyor falan. Hatta öyle işi öyle şeye götürdük ki ikinci evliliklere, kadının kocasını aldatmasına bilmem nesine falan kadar götürdü olayı. Ben de dedim artık ya, çevrendeydim, bana bir sürü kocasını aldatan kadın örneği veriyorsun. Hanginiz eşinizi aldatmadınız dedim, sen de dahil olmak üzere. Birçok insan eşinin üzerine mutlaka farklı ilişkilere girmiştir, farklı insanlarla birliktelikler yaşamıştır. Ama erkek olduğunuz için size mübah, kadınlara günahtır dedim. Eğer beden, herkes kendi beden üzerinden böyle bir şey yapıyorsa, bırak kadın da kadın beden üzerinden yapıyordur dedim. Varsa ki kadın aldatıyor, aldatmayı kadın kendi kendine yapmıyor mu? O yapmıyor ya dedim. Onun için de bir erkek yapıyor. Yani bir erkekle birlikte yapıyor bu işi dedim. Erkeklere karşı hiçbir tepkiniz yok. Bunu yapan erkeği lanetlemiyorsunuz. Ama kadın kocasını aldattı diye o kadını lanetliyorsunuz dedim. Ya ne bileyim, aman işte böyle. Şu an kızımın biri KPSS'ye girdi. 6 Eylül'de sınavları oldu. Hemşire dediğim gibi. Onun atanmasını istiyorum. Yani bu düzende, bu dönemde, bu sistemde bu ne kadar gerçekleşir ama onun iyi bir eş, iyi bir işle, yani şu an kendim için, kendim için ne istiyorsunuz derseniz, vallahi hiçbir şey istemiyorum ya kendim için. Hani Demirel diyordu ya, kendim için bir şey istiyorsam namerdim diye. Vallahi şu an benim kendim için istediğim bir şey yok. Sadece ülke için artık şu beladan bir an önce kurtulmayı diliyorum. Yani şu 20 yıllık beladan bir an önce kurtulmak istiyorum ülkem adına, kendim adına ve çocuklarım adına, gençlik adına, insanlık adına. Osman Kavala adına, Selahattin Demirtaş adına, yani gazeteciler adına, bir sürü adaletsizlikler adına, körlükler adına, hani diyorlar ya uzaya yol yaptırsalar insanlar inanacak diye. Her şey adına, yattığım ranza aşkına falan diyor ya, her şey adına şu 20 yıllık beladan kurtulmak istiyoruz artık. Onu bekliyorum, onu hayal ediyorum en çok. Kızım için atanmasını, iyi bir eş, iyi bir işi olmasını hayal ediyorum. Yani hakların, emekliler olarak haklarımızın daha iyi bir şekilde yaşanılır halde olmasını istiyorum. İnsanca yaşamak istiyoruz herkes gibi. Vallahi kadına şiddet arttı bir kere. Yani göstermelik, o İstanbul Sözleşmeleri'yle falan birçok şey imza attılar ama kaşık, hani kepçe şeyle, çay kaşığıyla verdiler ama verdiklerini kaşık kaşık geri almak eğilimindeler. Kadınlara yani çok çocuk yapma dayatıldı, şiddet dayatıldı, erken evlilik dayatıldı içten içe. Kadınların yani kendi zihniyetlerine göre kapatmayı çok şey yaptılar. Yani önüne gelen kapan diyor ya. Benim o küçük kızım da evlendi. Evlendikten 1-2 ay sonra baktım ki kızın kafası kapanmış. Lan bu yırtık pantolonunu niye giydin dedim diye benim pantolonumu parçalayan kız gitmiş başının bürümcüklerle bürümüş. Yani çıldıracaktım ya. Ya o tekrar o başını açana kadar var ya, benim hayatım dram oldu resmen böyle. Her gün kötü şekilde yaşadım, yani kabuslu bir yaşam sürdürdüm. Neyse ki geri başım aşağı açıldı, şimdi rahat giyiyor, rahat geziyor da rahatladım yani en azından. Ben yani sürekli kadını içe dönükleştirmeye çalışan bir şey oldu o 20 yıllık süreç. Siz de biliyorsunuz, kadın cinayetleri arttı, kadın şiddeti arttı. Yani kadın açısından güzel şeyler yaşanmadı. Verdiklerini geri almaya çalışıyorlar. Bir şeyleri meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Ya mesela benim kendi iş yerimde başını kapatan insanlar oldu. Sırf amirlerine şey olmak için, hoş görünmek için. Eşi Yani eşi öyle istiyor mesela. Maraş'ta bir arkadaşım vardı. Kendi başı açıktı ama eşi sırf müdürlerine iyi görünmek için karısının başını kapatmaya çalıştı yani. Kadının başını kapattırdılar. Ya böyle baskıcı şey arttı. Mobbingler arttı psikolojik anlamda. Kadını bir cinsel meta aracı olarak hani tedirgin edip çalışmaktan uzaklaştırmaya çalışan bir tavır sergilediler. Sistematik bir biçimde cinsel sömürü, işte dinsel sömürü, her türlü sömürüyü kadınlar üzerinde ve diğer insanlar üzerinde gerçekleştirmeye çalışan bir zihniyetle yönetiliyoruz maalesef. Yani zorlu bir yaşam bizi bekliyor. Ne diyeyim? Herkes için zorlu bir yaşam bekliyor. İşte geleceğe ilişkin şunlardan bir an önce kurtulmayı artık, yani benim şu an hedefimde, tek hedefimde artık başımızdaki bu bela gitsin istiyorum yani. Kendimi bazen çok şey hissediyorum, eksik hissediyorum. Sürekli mesela istediğimiz gibi, evimizin içinde istediğimiz gibi konuşamıyoruz. Sürekli kendi ailemden, kendi etrafımdaki insanlardan ya azıcık fazla dilini tut bak, yani bir çocuğun var atanmak üzere. İşte dilini tut, şöyle şöyle oluyor. Twitter'larda şunları şunları paylaşma, şöyle böyle oluyor. Azıcık yazma, azıcık çizme, bilmem ne. Yani sürekli böyle üzerimizde hani bir mahalle baskısı denilen şey var ya. Ne öğretilmiş çaresizlik mi diyeyim? Hani öyle bir şeyler var ya, onları yaşatmaya çalışılıyor. Yani çevrede bunu bir insan bir kötülüğe bir insan alışır mı ya? Alışmak istemiyorum ben. Yani bunlara alışmak istemiyorum. Bu tip baskılara alışmak istemiyorum. Bu tip şeylerden dolayı hayatımdan taviz vermek istemiyorum. Kendimden taviz vermek istemiyorum. Yani ben unumu eleyip duvara asmadım. Benim önümde kendim 60 yaşın üzerindeyim, 62 yaşındayım, 58 doğumluyum. Ama benim önümde ben yaşadığım sürece, kafam çalıştığı sürece, beynim bana, hafızam bana eşlik ettiği sürece mücadelemi sürdürmem gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda teslim olmamayı düşünüyorum. Yani birileri bir şey için beni teslim alamamalı, almamalı. Yaşam bir dikensiz gül bahçesi değil sonuçta. Eğer yaşıyorsak bahçemizde dikenler de olacak, güller de olacak yani. Güzel şeyleri de, kötü şeyleri de yaşayacağız. Ama sonuçta ben tek hayatımı bir cümle ile özetleyecek olursam pişmanlıklar yaşamadım. Yani şunu da niye yapmadım, şunu da niye söylemedim, şunu da niye yaşamadım diye pişmanlık yaşamadım. Keşke pek olmadı. Yani keşke benim için hiç kelimeler lügatında olmaması gereken bir kelime, sözcük. Yani keşkesiz bir yaşam yaşadım kendi adıma. Geri durmadım. O yönümle iyiyim. Yani engelli olarak, kadın olarak. Ya bir bankaya gittim en azından. Mesela bankada bana işte aptal saptal insanları şahit olarak, ya para çekeceğim ya, yatırmış olduğum bir paramı çekeceğim kardeş. Yanına birini bul, şahit getir, ondan sonra senin imzan geçerli değil. Yanında bir şahit olmalı. Sana şahitlik etmeli. Ya dedim ben avukat biriyim. Kafam da çalışıyor. Aklımda bir sorunum yok. Yani ben niye paramı bir başkasının şahitliğinde çekeyim ya? Ya da benimle sözleşmeyi yaparken bir başkasına niye benim adıma şahit istiyorsunuz? Ben bunu yapamayacak yetideyim miyim? Ne eğer bana kötü bir şey imza atacaksanız siz kendinize şahit bulun ki bakın ben bu görme engelli bir insan buna şunu imza atıyorum. İmza attığım şeyi kendisine okur musunuz diye. Yaptığınızdan emin değilseniz, kendi yanlış yapacağınızı düşünüyorsanız, bana eksik para vereceğinizi düşünüyorsanız siz kendinize şahit bulun ya, şahitinizin yanında da sayın paranızı kardeş. Benden niye şahit istiyorsun? Yani her şekilde bir şeyleri, yani bir bankaya gittim de bu işimi yapsınlar da gideyim kurtulayım ayağından gitmedim yani. Söylemem gerekeni herkese söyledim. O yönüyle pişmanlıksız, keşkesiz bir yaşam var. Bu da beni mutlu ediyor.
sana can diyemez. Ben gibi Leyli Can, ben gibi Leyli Can. Benim sana can değişim, can döndü Leyli Can, can döndü. Aslı bile kem olmadı, sen gibi Leyli Can, sen gibi Leyli Can. Sana olan bu sitemim, ondandır Leyli Can, ondandır Leyli Can, ondandır. Sana olan bu sitemim, ondandır Leyli Can, ondandır Leyli Can, ondandır Leyli Can. Bir dert verdin kimse alır, satmıyor Leyli Can, satmıyor Leyli Can. Tabipler yarama melhem, katmıyor Leyli Can, katmıyor Leyli Can. Geceler gözlerim uyku tutmuyor Leyli Can, tutmuyor Leyli Can. Yüreğimin yarası var, ondandır Leyli Can, ondandır Leyli Can, ondandır Leyli Can. Ondandır Leyli Can, ondandır Leyli Can, ondandır Leyli Can. Sen maksudu saldın derde, veremen Leyli Can, veremen Leyli Can. Melhem diye tuz bağladım yarama Leyli Can, yarama Leyli Can. Günah sende, başka suçlu arama Leyli Can, arama Leyli Can. Bu feryadım, bu figanım sendendir Leyli Can, sendendir Leyli Can, sendendir Leyli Can. Bu figanım sendendir Leyli Can. Açalım bu feryadım, senden bir meyrecan, senden bir meyrecan, senden bir meyrecan.